Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
İkisi Bir'in bu bölümünde sizler için Xbox One'ı inceleyeceğiz. Xbox One dedik aslında arkadaşlar. Xbox One'a da bir merhaba diyelim, açılsın. Xbox One. Evet, böyle artistik bir şey yaptık. Xbox biliyorsunuz sesli komutlara destek veriyor ama benim sesimi şu anda anlamadı. Birazcık daha kalın konuşmam lazım herhalde.
Bazen saçmalıyor böyle.
Evet, Xbox One. Evet, şu anda açıldı. Xbox bildiğiniz gibi sesli komutlara destek veriyor ve bu yüzden de açıl kapan diyebiliyorsunuz. Fakat biz bir şey keşfettik. Xbox'la konuşacaksanız eğer kalın bir ses tonuyla konuşmanız lazım.
Senin İngiliz aksanını istiyor galiba orada, tamam mı? Hani normal Türk aksanıyla söyleyince
ya da Turkish English istiyor direkt yani. Evet arkadaşlar, zaten bu sesli komut vesaire özelliklerine geleceğiz ama ilk önce bir teknik özelliklerine bakalım. Tam olarak nedir bu cihaz? AMD'nin APU'sunu kullanıyor biliyorsunuz, hem PlayStation 4 hem de Xbox One'da AMD tarafından geliştirilmiş 8 çekirdekli bir APU yer alıyor. APU derken neden bahsediyoruz? İşlemci, bellek kontrolcüsü, GPU aynı birimin içerisinde ve ortak olarak çalışıyorlar. Yani tek bir silikon var, ayrı ayrı birimlerden söz etmiyoruz bu tarafta. Cihazda 8 GB DDR3 bellek bulunmakta. Bu belleğin 2 GB'ı işletim sistemi tarafından işgal ediliyor. İşletim sistemini de konuşacağız. Xbox One'da PlayStation 4 ile karşılaştırıldığında çok daha gelişmiş bir işletim sistemi var aslında. Altyapı gelişmiş. Arayüzde bazı sıkıntılar var ama giderilecek şeyler. Sonuçta yazılım güncellemesi gelebilecek buna. Aynı zamanda bir Kinect sensörüyle donatılmış durumda konsol. Bu Kinect sensörü de yine yüksek çözünürlükte bir cihaz. Ve artık etrafı kızılötesi tarayabiliyor. Işık bağımsız çalışabiliyor. Bunları da bol bol anlatacağız. Ama teknik özelliklerde şimdi bir 8 GB bellek gözüküyor. Bir de altında 32 MB'lık bir bellek daha var. SRAM var. Nedir bu tam olarak? Şundan bahsedelim. Şimdi PlayStation 4 ile yan yana koyduğumuzda Xbox'ı bakıyorsunuz, PlayStation 4'te 1152 shader var GPU'da. Xbox'ta 768. Bunun %10'unu zaten şey kullanıyor. Kinect kullanıyor. 77'yi oraya ayırdığınızda işte 691 shader falan kalıyor. Yani PlayStation 4 %61 GPU gücü olarak zaten daha hızlı oluyor Xbox'a göre. Belleklerine bakıyorsunuz. Xbox'ta DDR3 bellek diyoruz. PlayStation 4'te GDDR5 bellek diyoruz. Bu da bant genişliği olarak PlayStation 4'ün öne geçmesini sağlıyor. Hem GPU'su daha güçsüz hem de belleği daha yavaş bir cihaz var. Burada ne yapacağız demiş Microsoft. 32 MB'lık bir tampon bellek koymuşlar ki GPU bu yavaş bellekten çok fazla etkilenmesin. Geliştiriciler kullanacakları dokuları, kaplamaları ve çeşitli matematiksel dataları burada tutsunlar. GPU da buradan yararlansın. Çünkü arkadaşlar AMD'nin geliştirdiği yapılarda PC'de de bu şekilde çalışıyor. Bellek hızı GPU performansını inanılmaz etkiliyor. Hatta size hemen bir tablo görüntüleyelim. Şu tablodan da görebileceğiniz gibi bellek hızı arttıkça hiçbir hızlaşma falan yok. GPU aynı hızda çalışıyor. PC'deki apularda nasıl kare saniye oranı yükseldiğini görüyoruz. Bant genişliği farkına baktığımızda, bir de shader sayısına baktığımızda PlayStation 4 gerçekten donanımsal
farkını
anlamda
yani
İnanılmaz ezici bir üstünlüğe sahip. Yani arada resmen bir nesil var. 1.6 kat farktan bahsediyoruz burada. Bunların üstüne uzun uzun konuşacağız. Ha, genel olarak cihazın teknik özelliklerinde Blu-ray okuyucu falan, hani geçiyorum bunları hızlı bir şekilde, ama bir tane HDMI girişi var. Bu önemli bir konu.
Ya, HDMI girişinin zaten konulma amacı televizyon özellikleri. Biliyorsunuz konsolda ilk duyurulduğu zaman televizyon üzerine oldukça gittiler ki Amerika pazarında herhalde
TV
televizyon.
Spor, evet, TV Spor.
Evet, yani. Amerika ilk sunumda öyleydi.
Meşhur dalga geçilen sunumda çok fazla gördük. Hani bu TV özellikleri tamamen HDMI in üzerinden konsola bağlanmış durumda. Ama burada şöyle çakallıklar da var. Mesela PlayStation 4 bağlayanlar falan var. Hani HDMI'yi destekleyen tüm cihazları Xbox üzerine bağlayarak oradan görüntü
kameranızı, dijital fotoğraf
sağlayabiliyorsunuz.
Tabii buradan bağlayabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de nasıl kullanacağız bunu? Türkiye'de biliyorsunuz Dijitürk kullanabilirsiniz. İşte bu Tele Dünya var. Kablo TV'nin verdiği de Smart var. Bu tip bir dekoderi bu cihaza bağladığınızda televizyonunuzda aynı anda Internet Explorer'dan girerken televizyon izlemeye devam edebileceksiniz. Ama tabii ki sesli kanal değiştirme komutlarınız, kanal rehberi gibi şeyler Türkiye'de çalışmayacak. Ne yapacaksınız? Yine siz kendi uzaktan kumandanızı kullanacaksınız. Aslında akıllı TV'lerde de değişik bir durum yapmıyor insanlar. Akıllı yine TV'nin kumandası ayrı, dekoderin kumandası ayrı. Yani aslında bu özellik Türkiye'de de kullanılabilir bir özellik. Kullanılamaz dediğimiz özellikler ne? Amerikan pazarında sesli olarak işte Star'a geç, Show TV'ye geç, Kanal D'ye geç diyebiliyorsunuz.
Kanallarla etkileşime geçebiliyorken evet, burada geçemiyoruz.
Kanallarla etkileşime geçme var ama burada yok.
Zaten mesela baktığımız zaman bugün Avrupa pazarında da Xbox One'ın mesela en önemli kalelerinden bir tanesi çıkartma yaptığı İngiltere. İngiltere'de bile bu bahsi geçen uygulamaların çoğu çalışmıyor. Yani Ersin'in söylediği gibi Amerikan pazarına yoğunlaşmış bir konsolla karşı karşıyayız herhalde. Bunun dışında İngiltere'deki insanların da hani yararlanamıyor olması bir kenara, Türkiye'deki insanların da yararlanamıyor olması bir kenara. Mesela Xbox Smart Glass özelliği var biliyorsunuz. Evet. Xbox One'ın ayrı, 360'dan ayrı. Mesela o da Türkiye'de yok.
Yani aldığı zaman kullanamıyorsunuz. Smart Glass'ta tablet veya cep telefonunuzu uzak kumanda olarak kullanıyorsunuz. Oyunlarda da etkileşime geçmenizi sağlıyor çeşitli araçlarla. Ama bunu ne yapabiliyorsunuz Android'de? APK'sını indirebiliyorsunuz. Çünkü APK'sı zaten Freeway'de atılan bir uygulama olduğu için burada net bir şekilde söyleyebiliyorum. İndirip kurmanızda herhangi bir sakınca yok.
Zaten
ama
bedava olan bir
evet,
uygulama.
Android Market'te de yine ülkemiz için dağıtımda değil.
Ya buradaki olay şu, çünkü henüz Türkiye'de resmi olarak çıkmadığı için resmi olarak çıkmadığı hiçbir ülkede
uygulaması
ne
resmi
Android Market'te yani, ne de işte Apple Store'da uygulaması da resmi olarak o yer almıyor. Hatta Xbox 360 için çıkan Smart Glass'a da geçen seneye kadar ulaşamamıştık. Xbox 360'ın Türkiye çıkışıyla birlikte Apple Store mağazasında yerini almıştı. Hani muhtemelen bunu uzun bir süre daha göremeyeceğiz ama Android kullanıcısıysanız zaten bedava bir uygulama olduğu için APK'sını indirerek bu özellikleri kullanabilirsiniz.
Evet, yani bunlara zaten yeri geldikçe evet, değineceğiz ama APK nasıl kullanıldı, işte iPad'de nasıl bir etkileşim sağlıyoruz vesaire. Şimdi yavaş yavaş ben kutu içeriğine de gelmek istiyorum. Cihazın fiziksel özelliklerini de geride bırakalım. Teknik kısmı çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten PlayStation 4'te oldukça fazla karşılaştırma yapmıştık.
Teknik kısımda hani herhalde söylenemeyecek tek şey, kağıt üzerinde aslında eşit gibi duruyor ama hani içine baktığımızda hani gerek yazılıma çok fazla harcaması, gerekse de Kinect'e harcaması yönünden PlayStation 4'ün gerisinde olduğu bir gerçek.
Teknik olarak zayıf bazı arkadaşlar var. Zaten sadece çözünürlük farkı oluşur demişler ama şunu belirtmek lazım. Biliyorsunuz Battlefield 4'te 1600'e 900 çalışıyor PlayStation 4. Xbox One'da 1280'e 720 çalışıyor. Demiş ki birçok insan, ya bu ilk çıkış oyunu, o yüzden böyle çözünürlük farkı olabilir. Geri kalan oyunlarda çözünürlük aynı olacak demiş.
Yani sözünü kesiyorum. Call of Duty'nin yapımcısı Infinity Ward da aynı şeyi söyledi. Birinde 720, birinde 1080p çıkardık ama ilerleyen dönemlerde bu aradaki farkı kapatacağız demiş.
Şimdi ben niye bu fark oldu?
Çok net bir hesap söyleyeyim. Çok basit bir matematiksel hesap var arkadaşlar. 1600 çarpı 900 yapın kenara koyun değeri. 1280 çarpı 720 yapın kenara koyun değeri. Sonra büyük sayıyı küçük sayıya bölün. Tam olarak 1.6 kat fark çıkıyor. 1.5 kat. Daha doğrusu 1.5 kat fark çıkıyor.
O teknik değerlerden
zaten kaynaklanan. Teknik değerdeki güç farkı. Yani eğer siz iki konsola da bir program yapıyorsanız, ikisi de x86 tabanlı zaten, mimari aynı. Çözünürlüğü değiştirme aynı PC'deki gibi kolay programcıların elinde olan bir şey. Xbox One'a bir oyun çıkarttınız, hangi oyun olursa olsun. Full HD çıkarttıysanız PlayStation 4'te bunu köşe muşatmaları çalıştırabilirsiniz. 720p çıkarttıysanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani hiçbir ekstra programlama yapmadan PlayStation 4'te bunu daha yüksek çözünürlükle çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi çözünürlük farkını zaten böldüğünüzde cihazın arasındaki aradaki fark çıkıyor direkt.
Zaten bu hani çözünürlükteki fark da direkt olarak işte köşe yumuşatma, anti-aliasing dediğimiz olaylarda çok fazla ortaya çıkıyor ki konsolun 1080p olan oyunlarında bile, birazdan zaten oyunlara da değineceğiz. Orada bile bu tırtıklanmaları çok rahat bir şekilde
köşe yumuşatma sıkıntısı
görebiliyorsunuz.
Yani bir Microsoft yazılım mühendisinin dahil olduğu bir röportajda şöyle bir konuşma geçmişti. Mühendis şöyle bir şey diyor, biz yıllardır diyor bu işin içindeyiz. Yazılım konusunda yani bizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Sizce diyor bizim yaptığımız konsolun diyor sadece teknik olarak ele alınıp eleştirilmesi doğru mudur diyor. Bizim yaptığımız işi ilerleyen dönemlerde çıkan oyunlardaki optimizasyonu da göreceksiniz gibi bir şey söylemişti.
İşte
bu ne kadar etkili olabilir?
Yani adam optimize etsin buna, istediği kadar yapsın. PlayStation'a daha yüksek çözünürlükle çıkartabilecek zaten, hiçbir şey yapmasına gerek yok. Zaten daha güçlü bir cihaz var. Bir de Microsoft'tan o mühendise şunu sormak lazım. Aynı akıllılar bundan önce Windows Phone'u çıkartıyorlardı biliyorsun. Çok uzun süre Windows Mobile isminde Pocket PC'ler çıkarttılar. iPhone geldi haritadan
evet,
sildi.
Patladı.
Windows Phone'u çıkarttılar 7'yi. Haritadan siliniyorlardı. 8'de devam etmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey yok ortada. Windows 8'in satış grafikleri ortada. 8.1 geldi, hala bir ışık yok. Microsoft yazılım konusunda da çok fazla güvenmemek lazım. Çünkü aynı firmanın tarihinde XP'nin yanında Vista'lar ve çeşitli denemeler
Windows,
de oldu.
Mi'ler falan.
Mi'ler falan evet, var. Yani
başarılarla dolu bir tarihi yok yani.
Başarılarla dolu bir yazılım tarihi yok yani.
Hatırlanmayacak bir, yani Microsoft şey konusunda başarılı aslında Windows.
Tabii ki.
Gerçekten başarılı ama hani bir istikrar konusunda başarılı değil. İşte bir bakıyorsunuz Windows XP güzel, bunu her zaman söylüyor. İşte sonra bir Mi çıkarttılar ki nereden aklıma geldi, çok unutulması gereken bir işletim
Xbox'ın
sistemi.
Xbox'ın acaba kaderi de Windows gibi mi olacak? Windows şunları başarılı, bir tanesi kötü. Ya, Xbox birin başarılı.
Bence bu Windows 8 arayüzüne çok fazla
evet,
uğraşmışlar.
Ya şunu da söyleyelim, yazılım konusunda gerçekten hani hatalarından ders alan bir firma var. Xbox 360'ı göz önüne alalım. İlk çıkan arayüzde son çıkan arayüz arasında dağlar kadar fark evet, var. Şimdi PlayStation 4'ü tam övdüğümüz, donanım konusunda övdüğümüz kısımlar oluyor ama yazılım konusunda Microsoft çok daha böyle atılımlar yapabiliyor. Hani bir yazılımı sıfırdan bir kenara atıp bir bakıyorsun Xbox Live tamamen değişmiş. O yüzden muhtemelen güncellemelerle birlikte zaten yazılım üzerine de duracağız. O kısımda yani daha çok bahsedeceğiz.
Mesela senin dediğin konuya şeyde katılıyorum. Gelecektir. Xbox 360'ın ilk çıktığı dönemle son çıktığı döneme bakarsan aradaki arayüz farkında evet. Dersin ki herhalde bu farklı bir konsol, bu farklı bir konsol.
Ya ama ben şunu savunuyorum orada. Belki katılmayanlar olacaktır ama Xbox 360'ın ilk arayüzü de mükemmeldi ki.
Evet,
kötü
çok
bir
iyi.
Arayüz ya değildi
yok,
yani.
Yok hayır kötü değildi ama demek istediğim şu. Öyle bir noktaya taşıdılar ki iki farklı deneyim sundu adamlar.
Ama mesela o Xbox 360'da arada da kullanıcıların sevmediği yapılar ortaya çıkarttılar. Canım, bir denemeler yaptılar ya orada.
Hani zaten arayüzü sık çokça konuşacağız işte bütün özellikleri anlatacağız. Hani Xbox 360'ın gerçekten ilk arayüzü çok iyiydi o sayfa sayfa yapısı.
Zaten onu hala da buton üstünde muhafaza
i̇şte,
ediyorlar.
Hani daha sonra adamlar öyle bir geliştirdiler ki arka tarafa bambaşka bir dünya koydular. Sonra o ilk arayüzü aynısını home butonun üzerine koydular. Böylelikle tüm işte indirilebilir içeriklere ulaşmaktan, markete ulaşmaya, arkadaş ses mesaj hepsine tek bir tuşla ulaşabiliyordunuz. Bu konuda muhtemelen Xbox One'da da çok köklü değişiklikler göreceğimize
zaten inanıyorum. Zaten mecburlar hani evet, anlattıkça biraz, göreceksiniz. Evet, arayüz biraz konsol vari değil de PC vari olmuş. Çok böyle şey ayrıntılı menüler var ve bazen neyi nasıl yapacağınızı karıştırabiliyorsunuz ama bunları geçelim. Kutu içeriğine gelelim.
Evet, devam edelim.
Şimdi Xbox 360'ın biliyorsunuz genel olarak tasarımsal özellikleri çok büyük övgü topladık. Yani gamepad'inden kendi ilk kasasına kadar, ilk kasasında bazı soğutma sorunları vardı ama genel olarak güzel bir cihazdı ortaya çıkan.
Tasarım anlamında.
Tasarım anlamında her şeyle evet. Güzeldi. Xbox One için ise aynısını pek söyleyemiyoruz. Kutu içine baktığımızda PC kasamız var bir tane. Ben buna PC evet. Kasası diyorum, mini PC kasası yani çok büyük bir cihaz. Özellikle PlayStation 4 ile yan yana şu anda izleyenlerimiz görüyor koyduğumuzda. PlayStation 4 yani şey gibi kalıyor.
Yavrusu gibi kalıyor.
Yavrusu gibi kalıyor.
Slim'i gibi kalıyor değil mi? Evet. Sanki üzerinde bir değişiklik
gidilmiş. Ya şimdi tava şey gibi, Slim'i gibi bile değil. Hani bunun Slim'i çıktığında büyük ihtimalle yine şu anki PlayStation 4'ten biraz daha büyük olabilir.
Yarışacak
yani.
Muhtemelen.
Evet.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Xbox One'la ilgili, yeni nesil Xbox'la ilgili ilk gelen dedikodularda Kinect'in içerisinde, konsolun içinde entegre olacağı haberleri gelmişti. Şimdi bakıyorsunuz PlayStation 4 ile yan yana koyduğunuz zaman PlayStation 4'ün adaptörü içinde ve bu kadar şık ve güzel, futuristik bir tasarımı var. Öteki taraftan Xbox One'a bakıyorsunuz, adaptör dışarıda, Kinect dışarıda, konsolun zaten kendisi ortada.
Evet, adaptörü bunun de gösterelim içinde, bu arada, devasa da bir adaptör
yani,
var.
Yani adaptör zaman, PlayStation 4'ün tasarımıyla yarışıyor.
Yani en basitinden yani ben mesela Xbox One'ı geçen eve götürdüm, hani 2-3 gün deneme fırsatı yakalayayım dedim, hani inceleme
benim öncesinde
daha şey yapalım. Ya abi kabloyu sök efendim evet. Adaptörü ekstradan taşı gerçekten de fark ettiriyor kendine. Bunlar çok da şey değil sonuçta ev konsolu bu. İlla bir yerden bir yere taşıyacaksınız değil ama hani ekstrem olarak söylüyorum bunu. Ekstradan böyle bir yere gitmek istediniz falan.
Şimdi sıkıntı kulaklığımız oluyor. Çıkıyor. Bu kulaklık üstüne uzun uzun konuşacağız. Gerçekten kaliteli bir kulaklık. Gamepad'imiz var yeni tasarıma sahip. Tabii ki Kinect var. Kinect yine kutu içinin fark yaratan bir öğesi. Kinect de biraz büyümüş ve Kinect'in bir kablosu var. O kablo da vallahi evlere şenlik.
Petrol boru attı gibi bari çok kalın. Yani, parmak var herhalde o kablo.
Sucuk afyon sucuğu gibi ya.
Şimdi cihazı şöyle bir şey söyleyelim. Hani tek başına oturma odanızda kurdunuz diyelim televizyon ünitesinin altına orada bırakacaksınız. Bir sıkıntı yaratmaz bu kabloların kalınlığı falan. Bir şekilde gizlersin, evet. İdare edersin. Ama mesela benim gibi bir insan için çok büyük sıkıntı bu cihaz. Gerçekten çok hava. Neden? Makine masamın üstünde PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 var. Bir de şimdi bunu ekleyeceğim. Bu Kinect gerçekten düşünüyorum yani neresine nasıl koyayım. Çünkü o kadar fazla kablo geçecek ki masamın üstünde ekstradan yer ayırmam gerekiyor. Bence şu Kinect'in bu kadar kaba bir kabloyla bağlanması çok kötü olmuş.
Bence entegre olmalıydı hani, ya
evet, konsolun bir şekilde içine. Ya da daha ince bir kablo olsaydı ya.
Şimdi konsolun içine entegre değil ve fiyat farkı ortaya çıkartıyor. Yani bir mecbur alıyorsun Kinect'i de. Mesela düşünüyorum Talha'nın mesela oyun odası salonda işte... Gerek hanımıyla oyun oynuyor, gerek böyle biz gidiyoruz
sağ olsun
mesela beraber.
Ediyor.
Hani biz de gidiyoruz oyun oynuyoruz filan. Ama hani seni düşündüğünde sen böyle bilgisayar başında yayın filan da yapıyorsun. Aslında sen Xbox One'ı o masaya koyduğunda Kinect'i hiç kullanmayacaksın.
Evet kullanmayacağım, hani hiç işim yok.
Bir 100 dolar gibi bir maliyet falan
kaldı ki
veriyorsun.
Microsoft daha sonra
hani bunu da göz önüne almak lazım diye
yaptığı politika değişiklikleriyle Kinect'le Xbox One'ın şeyini kesti, alakasını kesti.
Evet,
hani
doğru.
İsterseniz Kinect'siz de kullanabiliyorsunuz. Ama öyle bir arayüz tasarımı var ki Kinect'siz kullandığınız zaman sanki böyle bir kolu kanadı kırık
yarım,
kalıyor
evet,
konsolun.
Ya ister istemez öyle mesela Xbox 160 da o hale getirdiler. Ya keşke bir Kinect'im olsa bağlı olsa. Kullanmasam bile keşke bir bağlı olsa evet. Diyorsun yani. Her yerde onun bir şekli var. Ben Gamepad'e geleceğim ilk olarak. Kinect'i aslında biraz fazla konuştuk gibi ama asıl burada önemli olan Gamepad arkadaşlar. Xbox 360'ın gamepad'i tartışmasız bundan önceki nesilde, hatta bundan önceki tüm nesillerde çıkmış en iyi gamepad'e sahip.
Yani PC'de de ambargo etti yani bütün oyunlar,
evet,
firmalar.
Yani
bu gamepad hala kullanılıyor.
Şu tasarım
yani
hala kullanılıyor. Ben de PC'de oyun oynarken zaten bu gamepad'i kullanıyorum hala. Gerçekten çok çok başarılı bir gamepad. PlayStation 4'ün gamepad'i ne dedik? Artık Xbox 360'ın rahatlığını sağlıyor dedik. Yani hala da bu cihazı mesela Xbox One'a ekleyip satsalardı hiçbir şey kaybetmezlerdi. Evet. Ama Microsoft ne yaptı? Burada çok büyük bir risk aldı.
100 milyon dolarlık mıydı?
Yani 100'den fazla, evet, evet. 100 milyon dolar.
Bayağı bir para yatırıp yeni bir gamepad tasarımı ortaya koydu. Bu gamepad tasarımında hem artılar hem eksiler var tabii.
Evet. Şimdi baktığımız zaman Xbox One'ın kontrolcüsünün... Teşekkür ederim, sağ olasın. Xbox 360'tan sonra ilk elimize aldığımızda Xbox One kontrolcüsünün biraz daha ele oturur vaziyette ama biraz daha sanki küçükmüş gibi olduğunu hissediyoruz. Bunun dışında D-pad çok başarılı.
D-pad çok iyi hale getirmiş.
Xbox 360'taki o pamuğa dokunuyormuşuz bir hissiyatsızlık vardı ama Xbox One'da kendini burada belli eden bir D-pad tasarımı var. Onun dışında analoglara baktığımız zaman Xbox 360'ın analogları zaten yakın çekimde arkadaşlar görüyorlardır bunu da. Çabuk aşınabilen bir plastiğe sahipti.
Mesela burada bir tanesinin plastiği gitmiş tamamen.
Tamamen evet. Hatta onlar değiştirilebiliyor değil mi? Değil mi?
Uçmuş tamamen.
Evet. Tamamen gitmiş. Alttaki kemik evet. Doku çıkıyor ortaya yani öyle diyelim. Ama Xbox One'da kullanılan bu plastik materyal derken oradan... Stop listening diyelim de.
Evet.
Susun.
Bu arada şunu belirtelim. Biz başka bir konudan konuşurken Xbox araya salça oldu.
Bunun üzerine alınıyor orada.
Üzerine alınıyor. Bazen böyle siz bir şeyler konuşurken...
Kontroller kapalı arkadaşlar. Onları da gösterelim.
Evet. Alakasız yani. Şeyler konuşurken salça olabiliyor.
Bana mı dedin abi?
Değineceğiz bunlara. Bana geleceğiz tamam.
Falan yapıyor. Her neyse Xbox One'ın analoglarında kullanılan plastik materyali daha sağlam. Daha dayanıklı duruyor. Ama tabii ki de bu ilerleyen dönemlerde kendini daha çok belli edecek bir... yapı diye düşünüyorum. Bunun dışında analogların tabanına baktığımızda bu yuvarlak hareketleri yapışımızla birlikte aşınan bir yapı var. Ben bunu PlayStation 4 DualShock'ta gözlemlemedim ama Xbox One'da var bu. Birazcık sanki marangozhanede ne derler bir işlem yapıyormuşsun gibi, yani. Törpülüyormuşsun gibi hafiften böyle bir aşınma oluyor. Ama bu çok büyük bir sıkıntı değildir diye düşünüyorum. Ancak hiç kuşkusuz en büyük değişiklik Ersin'in
Trigger.
De benim de ilk elimize aldığımızda tuhaf gelen ancak benim daha sonra bu değişik bir kontrolcü olmuş dememe sebep olan bir yapı var. Arkadaşlar RT, LT, LB, RB dediğimiz aslında trigger ve bumper tuşları arasındaki geçişler ilk nesilde daha doğrusu Xbox 360'da parmaklarınızı çekip hani tetik tuşlarından bumper tuşlarını iletme üzerine kuruluydu. Yani parmaklarınızı çekerek zaten şu anda da arkadaşlar görüyorlar biz bunun yakın çekimlerini gerçekleştirdik. Böyle bir yapı üzerine kuruluydu. Ancak Xbox One'ın arka tarafına baktığımızda yani bu bumper ve tetik tuşlarının düzenine baktığımızda yukarıdaki bumper tuşlarının aşağıya doğru bir yol aldığını, bir kavis aldığını ve tetik tuşlarıyla birleştiğini görüyoruz. Sanki tek bir tuşmuş da bunu ortadan ikiye ayırmışlar gibi bir izlenime sahip. Bu da şöyle bir oynanış fikri sunuyor diye düşünüyorum. Tabii ki de siz yine de pek beğenmediniz ama tabii bu kullanışlı olduğu olup olmadığı tartışılır. RT tuşundayken yani tetiğe basarken örneğin ateş ediyorsunuz. O sırada da aklıma bir Halo Reach geliyor. Halo Reach'te vardı mesela bu. Bumper tuşuna da basarken dipçikle yakın mesafede vuruş yapabiliyordunuz değil mi? Ateş ederken hiç parmağınızı kaldırmadan aslında yani Xbox 360'da yapmış olduğumuz o konseptin dışında parmağınızın köşesiyle dokunduğunuzda tık tık tık tık tık diye zaten rahatlıkla şey yapabiliyorsunuz. Yani parmağınızı çekmeden üst tuşla da etkileşime geçebiliyorsunuz. Ancak bu belki büyük elli olan insanlarda veya o sırada YX tuşlarıyla da oynayan insanlarda probleme yol açabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer sanki bütün parmaklar buraya toplanıyormuş gibi oluyor. Bu sıkıntı olabilir. Bence daha güzel bir tasarım olabilirdi. Xbox 360'dan daha iyi bir tasarım değil bu.
Şimdi şöyle bir şey var. Mesela gamepad avucun içini doldurmuyor. Çünkü aşağı doğru inceltilmiş durumda. Ve siz parmağınızla ulaşmaya çalıştığınızda direkt olarak trigger tuşlarına zaten parmağınızı kaldırıp üst tarafa dokunamıyorsunuz. Çünkü işaret parmağınızın hareket kabiliyetinin dışına çıkmış durumda artık.
Evet.
Bu yüzden içine dokunmak zorunda kalıyorsunuz. Aslında bu yeni bir stil değil. Zorunluluk olarak gelmiş resmen cihazın üstüne. Çünkü iç taraflarda da tamamen artık sertleşmiş bir yapı var. PlayStation 4'ün gamepad'ine baktığımızda burada değişimde özellikle avucun içini daha fazla dolduran ve uzayan bir yapı var. Elimize aldığımızda artık cihaz tetik tuşları zaten direkt ele geliyor ve parmağımızın ucuna geliyor. Çok rahat bir şekilde bunlara erişebiliyoruz. Ve avucun içinin tam olarak doluyor olması aksiyon dolu oyunlarda, mesela Crytek'in geliştirdiği ilk çıkış oyunlarından bir tanesi
Rise
olan
Son of Rome.
Evet, Rise Son of Rome'a baktığımızda onun gibi aksiyon dolu oyunlarda artık elin ağrıyor bu gamepad'le oynarken. PlayStation 4'te bunun önüne geçilmiş. PlayStation 4'ün yeni gamepad'inde DualShock 3'te. Burada şöyle bir şey var. Pardon, DualShock 4 oluyor. Değil mi?
3 evet, 4.
Ayrıydı. Şöyle bir olayımız var. Mesela gamepad'de 100 milyon dolar harcadık diyorlar. Yeniliğe bakıyorsun. Tasarımsal bir değişiklik söz konusu. Bu kimilerinin beğendiği, kimilerinin beğenmediği. Trigger'lara titreşim eklemişler. Bunun haricinde gamepad üstünde hiçbir ekstra şey yok. Yani yeni bir teknoloji yok. PlayStation 4'ü elinize aldığınızda üstüne bilet eklenmiş durumda. Kamerayla daha rahat etkileşime geçsin diye. Bu iyidir, kötüdür ama sonuçta yeni bir şey
yeni
var.
Ki, evet.
Üzeri bu hoparlör eklenmiş durumda. Artık buradan ses duyabiliyoruz. Daha fazla oyunlarda etkileşime geçemiyoruz. Telsiz konuşması buradan geliyor. Oyunun
ki
kendi aksiyonu.
En çok sevdiğim özelliklerden birisi.
Yani inanılmaz bir etkileşim yaratıyor bu. Ekstra olarak
yine kendi kendine bir ayarlara falan geliyor. Evet. Kontroller kapalı.
Touchpad eklenmiş durumda ki dokunmatik burası. Bu bence yeni bir, yenilikçi bir tasarım ve sonuç olarak bunu Killzone'da gördük. 4 farklı tuş yerine de geçebiliyor tek başına mesela.
Yani Killzone'da iyi bile kullanmadılar aslında. Firmalar iyi kullanırsa oradan çok güzel şeyler çıkıyor.
Mesela şey yapılabilir.
Medya molekülü falan muhtemelen coşturacaktır.
Battlefield 4'te bıçak atma olayını analoğa değil de oraya verselerdi çok müthiş
şöyle,
olurdu.
Yani şöyle buradan direkt elinden
direkt
kayıp.
Direkt elinle yaptığım zaman bu hareketi yapsaydı
tabii,
çok daha keyifli olabilirdi.
Tabii programcılar hazır değiller, yapacaklardı. Birisi yaptığı zaman diğeri zaten ona doğru geçiş
muhtemelen
yapacak.
Muhtemelen Sony'nin kendi firmaları yapmaya başlayınca diğer firmalar da hani izinden gidecek.
Tabii izinden gidecekler. Yani bir sürü yenilik var Gamepad'in üstünde evet. Ve Sony çıkıp da şey demiyor, ben 500 milyon harcadım, 100 milyon harcadım falan demiyor. Oturdu tasarım ekibi yaptı diyor yani. Bu Gamepad bence Xbox 160 efsanesinden sonra birazcık şey oldu böyle, sönük duvara kalmış. Toslama gibi oldu, sönük kaldı. Yani Windows 7 sonrası Windows 8 gibi oldu.
Ya şey,
bazı yenilikler
herhalde
var, kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor.
Şimdi Xbox 360'ın kontrolörü o kadar başarılıydı ki hani PC'de bile hala şey yapıyoruz. Hı-hı. Yani bu kontrolör genel olarak güzel bir kontrolör. Hani
kötü değil,
değil ama beklenti o kadar yüksekti ki baktığımız zaman beklediğimiz yenilikleri işte bir DualShock 3'ten DualShock 4'e geçişteki yenilikleri
göremedik.
Bunu da göremedik. Benim kontrolörle ilgili söylemek istediğim bir kere plastik kalitesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü plastik kalitesi özellikle Xbox 360'a göre birazcık daha sert. Sanki böyle üçüncü bir firma tasarlamış gibi bir yapısı veriyor ki şu birleşim yerlerindeki ayrıktan ve sert yapıdan zaten bunu çok
evet,
rahat bir şekilde anlıyoruz.
Taha bunu söyleyene kadar ben fark etmedim açıkçası ama söylediği anda dikkatli bakınca birleşim yerleri sanki aceleye getirilmiş de.
Ya bir üçüncü parti firmanın geliştirmiş olduğu Xbox'tan kontrol.
Ucuz gamepad gibi değil mi? Ucuz yani, olan versiyon gibi.
Yani 360'ın köşelerine bakıyorsunuz tamamen birleşmiş bir yapı var. Orijinal bir ürün olduğu
zaten
belli.
Keza bu şeyde de öyle. PlayStation 4'ün
yani
gamepad'i de
böyle
öyle.
Böyle bir açıklık
premium
olması...
Bir kalite var.
Yani böyle bir açıklık olması Ersin'e de anormal gelmiştir zannedersen.
Evet. Şimdi bir diğer bahsetmek istediğim nokta hani PlayStation 4 ile kıyaslayacağım. Hani PlayStation 3'ün kontrolünü ben hiç sevmedim.
Evet, kötüydü.
Gerçekten de nefret
yani
ederim. Özellikle Xbox 360'da bu analogların çapraz durması FPS oyunlarında çok ön plana çıkıyordu. Hani PlayStation 4 kontrolünü ilk eline aldığınızda hakikaten bir tokluk hissi veriyor. Yani
ve,
bu olmuş diyorsunuz yani.
Ve yatayda böyle eşlenik analoglar kesinlikle hiçbir
rahatsızlık
şekilde rahatsızlık
evet
yaratmıyor. FPS'i deli gibi oynayabiliyorsunuz.
Şimdi Xbox One kontrolünde de tabii ki o analogla yapısı yine rahatsız etmiyor. Çok başarılı. Ama kontrolörü eline aldığınızda bir gariplik hissediyorsunuz.
Ergonomik yapısında bir sıkıntı
evet
var.
Bumper ve trigger tarafları olsun, ele oturma kısmı olsun. Yani bu kontrolü kullanmak için birazcık alışmak lazım. Çünkü kullanıcı deneyimlerine de baktığımızda internette işte bizim diğer arkadaşlarımız da kullandı, biz de kullandık. Hani çok sık oynadığınız FIFA gibi oyunlarda özellikle analog yapısı parmağınızı ağrıtmaya başlıyor. Ama belli bir süre geçtikten sonra alışmaya başlıyorsunuz ve herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Ama diğer tarafa baktığımızda hani elinize alır almaz böyle
oynamaya
bir sıkıntı
başlayacağım
yok. Bir diğer söylemek istediğim nokta zaten D-pad tuşları Xbox 360'ın son dönemlerinde Microsoft yeni bir kontroller geliştirmişti muhtemelen. Oradaki D-pad yapısını alarak Xbox One'da da kullandı. Çünkü onda da benzer bir D-pad yapısı vardı. Hatta biraz analog yapısıyla böyle dışarı doğru tıklatarak çekiyordun. Daha şık bir tasarıma sahipti.
Pil yatağını yani, istersen şey yap. Biraz
evet, pil yatağının içeri gömülmüş olması
yani Xbox 360'ın son dönemlerine doğru
rahat oluyor. Evet.
Yani kontrolcüyü kullandıkça o pil yatağı problem oluyordu.
Bendeki
ve
problemli zaten. Hala temassızlık yapıp arada kontrolcüyü tak der yani.
Yani orada sürekli pil değiştirdiğinizden dolayı arkadaşlar oradaki kızak sistemi yalama oluyordu belli bir süre sonra ve hani özellikle oyunu oynarken titrediği anlarda orası bir gevşediği zaman kontrolör kapanıyordu.
Bir de tabii micro USB portu eklenmiş durumda. Xbox 360'a baktığımızda daha karmaşık bir port var. Kendine özel kablosu vardı. Hem pilleri şarj edebilmek için hem de ekstra özellikleri kullanabilmek için. Artık micro USB portu üzerinden destek geldiğinde PC'nize taktığınızda kullanabileceksiniz.
Şimdi kontrolörle ilgili herhalde söyleyebileceğimiz en net şey PlayStation 4'ün kontrolü direkt olarak alıp rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Xbox One'da ise bir alışma süreci. Hani ben ki kaç yıldır Xbox 360 kullanıyorum. Gene de bir garipsedim. Bir diğer söylemek istediğim noktada mesela PlayStation 4'ün kontrolünde stereo girişi jack'ı bulunuyor. Bu sayede kendi evinizdeki kulaklığınızı dilediğiniz kulaklığı da telefon kulaklığını bile takıp kullanabiliyorsunuz. Xbox One'da ise kendi özel veya üçüncü bir firmanın Xbox One'a özel olarak geliştirdiği lisanslı ürünleri kullanmanız gerekiyor. Bu da herhalde farklardan bir tanesi.
Şimdi aslında kulaklık portuna gelmişken kulaklık üstüne konuşmak lazım. Şimdi dedin ki Ersin PlayStation 4'te evdeki kulaklığı kullanabiliyoruz ama Xbox'ta kullanamıyoruz. Ben de diyeceğim ki keşke PlayStation 4'te de hiç başka kulaklık kullanamasaydık da böyle kaliteli bir kulaklık çıksaydı içinden. Çünkü PlayStation 4'ün beraberine verilen kulaklığı atın çöpe, kullanamıyorsunuz. Gerçekten berbat bir kulaklık.
Yani.
Ya berbat bir kulaklık. Tek kelimeyle berbat. Sony'ye hiçbir şekilde yakışmıyor. Ekstra olarak evinizdeki cep telefonu şeyini falan soktuğunuzu da hala da o live altyapısı, onun kendi PSN altyapısında ses kalitesi çok kötü. Bir türlü o istenen verime ulaşamıyorsunuz. Özellikle Xbox 360'daki kaliteden sonra. Yani ya, PlayStation 4 hala da şey, alt seviyede kalıyor.
PlayStation 3'ün yapısına göre güzel. Hani en azından anlıyorsunuz, anlaşıyorsunuz ama hani Xbox Live ile kıyaslamaya girilmez yani.
Girilmez evet.
O kulaklığın hani bu üst geçitlerde böyle satıyorlar, böyle 1 liraya 2 liraya kulaklık satıyorlar. Ne kadar böyle bir kalitesiz olduğunu herhalde
yani
söyleyebiliriz.
Şey var, Xbox Live'ın kendi chat sistemi kötü olsa bile cihazdaki multitasking sayesinde Skype'ı açıyorsun. Skype'tan konuşuyorsun, oyun oynamaya devam ediyorsun. Skype kalitesinde bir partide gerçekleştirebiliyorsun. Öyle de bir avantajı var Xbox One'ın.
Evet, zaten hani Microsoft'un burada elinin en güçlü olduğu yer bence bu hala parti chat, sesli chat, evet, altyapı kısmı. PlayStation 4'te de geliyor ama yazılım güncellemesiyle düzelir mi bilemiyorum. Gamepad'in üstünde tamam stereo ses çıkışı var, oyun seslerini de oradan duyabiliyoruz ama Gamepad'in üstündeki ses çıkışında bir seviye sıkıntısı var.
Evet.
Yani o gücü ayarlayabilirler mi, bir şey yapabilir mi? O konuda emin değilim, hep beraber göreceğiz zaten bu kısmı.
Yani kulaklıkla ilgili arada söyleyeceğimiz bir diğer şey, hani bir kere Xbox 360 kulaklığında olduğu gibi daha kaliteli hatta bir yapıya sahip ve kulağınıza, kafanıza çok iyi bir şekilde oturuyor.
Ya ben sevdim, çok fütüristik güzel bir yapısı var.
Evet, kontrolörle bağlantı yerine direkt sesi kesme ve ses seviyesini ayarlama tuşları koymuşlar ki bu da çok güzel bir özellik olmuş. En azından o kızaklı yapıdan geçerek ses seviyesinde buraya eklemişler. Sıkça kullanacağımız özelliklerden bir diğeri de bu durum.
Evet, yani Gamepad'de biraz geriye gittiklerini ben kendi adıma söyleyebilirim ama kulaklıkta bir ileri gidiş var.
Evet.
En azından dengelemişler mi orayı, öyle diyor muyum?
Hani jack seviyesini, jack'tan bahsettik, o aradaki fark ama gerçekten bu kulaklığı aldıktan sonra hiç öyle ekstra bir kulaklığa ihtiyaç duymuyorsunuz.
Yani
en azından kaliteli bir malzeme koymuşlar.
Ve kullanabiliyoruz. Yani, evet, cihazın genel olarak fiziksel özelliklerini şöyle değerlendirebiliriz. Xbox One'ın kasasının değişmesi lazım bence. Yani bir an evvel, belki de bir sene sonra revize edilebilir. Çok kaba bir tasarıma sahip.
Ağır.
Gamepad öyle wow diyeceğiniz bir gamepad olmamış bu sefer. PlayStation 4'te karşısına koyduğunuzda ezici bir üstünlüğü yok. İki gamepad'in de aynı seviyede oyun deneyimi sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İki tarafı da kullanmış insanlar olarak. Ama Xbox 360 PlayStation 3'e baktığınızda orada ezici bir şekilde, yani %90 tarafında ben söyleyeyim, Xbox diyebiliyordum çok net bir şekilde kendi adıma. Bu taraftaki gelişim de hala da mikrofon olayında, kulaklık olayında Microsoft daha önde yer alıyor. Kinect'le de bir fark ortaya koymuş durumda. $100'luk bir fark bu.
Evet.
Zaten aldım. $100 verdiğiniz zaman PlayStation'da da eşitleyebiliyorsunuz onun da kamerası.
Şunu söyleyebiliriz herhalde. PlayStation 4'ün DualShock 4 üzerinde sunmuş olduğu yenilikleri Kinect kamerasıyla birlikte Xbox One sunmaya çalışıyor.
Yani o yenilikler tabii ki yine aynı yenilikler değil tabii. Dokunmatik bir yüzey, mikrofon çıkışı, ışık, bunlar apayrı şeyler bence. Gamepad tabii, olarak bu sefer Sony daha çok çalışmış.
Tabii canım, o konuda demiyorum. Yani şunu demek istiyorum ben. Kinect'le sunulan oyun içi özellikler de aslında DualShock 4'ün üstünde gösterilen özelliklerden daha fazla şeyler sunabilecek.
Ama $100 verip kamerayı aldığında Sony tarafında, işte burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi şunu da bir açıklık getirmek lazım. Kinect'te $100 ekstra veriyorsunuz, tamam. $100 verdiğinizde Sony tarafında da kamera alabiliyorsunuz ama bütün Xbox'ların Kinect'le beraber satılıyor oluşu oyun programcılarını daha ilk çıktığı günden itibaren Kinect'te özel programlama yapmaya evet. doğru itiyor. Battlefield'da sesli komut verebiliyorsunuz. İşte bana mermi gönder, bana yardım edin falan filan tarzında.
Medik diye bağırıyorsun. Evet. Oyun alanındaki karakterin de medik evet. diyor.
Forza'da göstereceğiz, kafa hareketiniz hemen algılanıyor. Ama PlayStation 4'te ben uzun süre bunları görebileceğimizi zannetmiyorum. Evet. Çünkü programcı düşünecek, oyun geliştiriyor adam. Arkadaş tamam 2 milyon, 3 milyon sattı bu PlayStation 4. Şimdi 4,5 milyonu geçtiler gerçi ama... Kaç kamera sattı? 500 bin. Salla gitsin yani. Niye evet. ekstra olarak ona 3 saatimi, 4 saatimi, 4 saat diyorum da belki 4 ay olacak. Ayırayım ki geliştirme için bir şeyler diyecek. Ayırmayacak.
Ve Xbox olarak. One'da firmalar, hani Kinect'i kötü kullanan firmalar da var. Şimdi gerçekten hani o özelliği ya kutunun üstünde Kinect yazsın, ibaresi yazsın diye böyle saçma sapan kullanılmanı da görüyoruz. Ama işte Rise'da mesela işte kalkan diyorsun, kalkanı çekiyorlar adamlar. Veya FIFA'da diyorsun ki ya Kinect nasıl kullanılabilir ki FIFA'da derdim ben mesela önceden.
Mesela bağırdığı zaman ama falan kart görme olayları falan
onlar bağırıyorsun değil. Hakem gelip sana kart gösteriyor veya işte diyorsun ki formation şu diyorsun işte formasyonu değiştiriyor veya bu oyuncu çıksın bu oyuncu girsin diyorsun. Hiç oyun kesilmeden Kinect sayesinde çok başarılı bir şekilde bu değişiklikleri yapmak tabii ki hoş yani. Ve firmaların ilk çıkışından itibaren senin söylediğin gibi Kinect'te böyle ufak tefek trikler koyması da oyuna güzel renk katıyor.
Evet gerçekten öyle katıyor bu yüzden... Sesli, görüntülü, hareketli kontrollerin hepsini biz Xbox One'da daha fazla göreceğiz. PlayStation 4'te kamera olmasına rağmen bu tarafta daha fazla kullanacak arkadaşlar. Ya bu gerçek.
Müst'ün şeyde dans oyundaki figürlerini görebileceğiz.
evet, Xbox One aldınız mı dans edeceksiniz. Bir de o var. Şimdi aslında çok konuştuk. Xbox'ın menüsü özelliklerine bakalım ve menüsü özelliklerine girerken de sıfırdan bir kapatalım ve ondan sonra açalım. En temizi bu olacak evet. herhalde arkadaşlar. Xbox. Turn off. Yes. Evet, sesli komutlarımla cihazı kapattım gördüğünüz
güzel
gibi.
Güzel bir his veriyor.
Tam gelecek kesin değil mi?
Şey var, hani başı yapınca ilk seferde kapanınca seviniyorsun.
Seviniyorsun yani. Ya, sesi bazen anlamıyor. Şimdi biraz daha sesimi kalınlaştıracağım, öyle kalınlaştırınca anlıyor çünkü. Xbox On. Evet, cihazın ışığına baktım, açılmadı. O açıldı, evet. Açıldı. Başardım yine sesli i̇lk komutlar seferde. İlk seferde. Ya yani, Xbox'ın sesli komutları eğlenceli. Hatta işi de kolaylaştırıyor. Kolaylaştırmıyor değil, odaya girdiğiniz anda. Mesela açıl diyorsunuz açılıyor. Bakın şimdi hemen mesela açıldı. Ersin tanıdı, beni tanıdı, Talha'yı tanıdı. Bunu Kinect sayesinde yapıyor. Evet. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Sizi anlamadığı zaman bu anladığıyla anlamadığı zaman arasındaki o bir bekleme süreci var ya anladım anlamadım mı diye bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz anlamamış bir daha diyorsunuz.
Stres ya o dönem.
Şimdi anladı mı bazen anlamış oluyor siz bir daha diyorsunuz. Çünkü tam olarak o bekleme süresini algılayamıyorsunuz. Bence tepkinin birazcık daha hızlandırılması lazım.
Evet
kesinlikle.
Birazcık daha hızlı olsa... Daha rahat bir
zaten onu ilerleyen dakikalarda konuşacağız ki Xbox One'ın genel olarak bir acilen yapılandırılmaya ve güncellemeye ihtiyacı var.
Evet şimdi ana menümüz geldi. Ersin herhalde ortada diye müdür bu dedi.
Evet.
Ya da müdür görünüşüm var tam olarak Ersin. Yani, gamepad benim elimde halbuki.
Konsol tanıyor yani direkt olarak kim daha şey falan.
Kim sahibi değil mi? Ama şöyle bir şey var. Yukarıda gördüğünüz gibi yani resimlerimiz var. Bu resimlere birazcık değinelim isterseniz. Evet. Ana menünün yapısından bahsedelim. İlk önce sol üst kısma geçiyorum. Burada bir dünya resmimiz ve yanında
bildirimler.
Evet, o anda açık olan profillerimiz var. Profillere girip baktığımızda Kinect bizi tanımış durumda ve şu anda seçili olarak biz görünüyoruz. Ve buradan profiller arası hızlı geçişler yapabiliyoruz. Ve geçiş yaptığımız anda da menü değişiyor.
Yani profiller arası geçiş gerçekten çok hızlı yani. Çok saniyeler hızlı, içerisinde evet. profil değişimi yapabiliyorsunuz.
Zaten profil konusunda Xbox 360 da baya evet. iyi bir durumdaydı. Her yerden girebiliyorduk profillere. Xbox One'ı da daha iyi hale getirmişler. Profillerini çok sevdim açıkçası. Bildirimlerine gelip bakalım. Bildirimlerde ne var? Bildirimler görsel olarak çok güçlü. Yani burada herhalde bir
ama
eleştiri gelmez.
Ama uygulama olarak herhalde...
Biraz karmaşık. Ya her şey burada.
Evet. Ya Ashmont'u şey bile buraya koymuşlar yani. Birisi eklediğinde veya bir mesaj geldi her şeyi buradan görüyorsunuz. Biraz karışıyor yani.
Ya bence biraz sonra. Toparlanması evet. lazım. Görsel olarak güçlü, kullanım olarak zor. Mesela hemen bana bir mesaj gelmiş. Mesajda ne yazdığına bakalım. Van'da akıyorsun abi demiş.
Geceleri akıyoruz.
Şu an zaten akıyoruz evet. Daha eve bir tane Xbox One almadım mesela. Diğer bir bildirime bakalım mesela buradan. Burada yine bana gelen bildirimlerden bir tanesini açayım. Sesli bir mesaj gelmiş ama...
Xbox 360 üzerinden geldiği için dinleyemiyoruz maalesef.
Bu çok garip olmuş arkadaşlar. Şimdi şuna değinmek lazım. Xbox 360'tan birisi size sesli mesaj gönderdiğinde PC'den açıp bunu Xbox.com üzerinden dinleyebiliyorsunuz posta hesabınızdan. One'dan dinleyememeniz bence olayın tam olarak hazır olmamasından kaynaklı. Biraz acele çıkartmışlar konsolu evet. ki herhalde. Bunu eklememişler. Böyle bir saçmalık olmaz çünkü. Çok komik.
Şey var orada. büyük ihtimalle sana değil de Xbox 360 sahibine diyor ki bak sesli mesajın karşıya gidiyor ama
ezik, Xbox
karşı dinleyemeyecek. Senin kalitesiz, kendine bir tane kaliteli konsol al falan.
Ya, ya da bunu engelle yani madem kullandırtmıyorsun.
Atama falan değil mi? Garip yani, olmuş ya. Ya bence bu Xbox 360 kullanıcısına bir engelleme değil. Neden? Çünkü ben Xbox 160 kullanıyorum evimde. Arkadaşımız da bana atmış. Ben evimden dinleyebileceğim. Bu bana bir engelleme. Çünkü evet. Xbox One açtıysa ne yapacağım? Bir de Xbox 160'ı mı çalıştıracağım o mesajı görmek için? Böyle bir saçmalık
PC'yi
olmaz
açmak,
yani.
PC'den dinlemek zorunda mı?
Yani. Ya şöyle bir şey var. Zaten engelleme olmuş olsa partiye girdiğiniz zaman ya da arkadaşlara girdiğiniz zaman Xbox 360'da kim ne oynuyor, Xbox One'da kim ne oynuyor herkesi bir arada göremezsiniz. Büyük ihtimalle bir güncellemeyle birlikte cross party bile olabilir diye düşünüyorum ben.
Evet. Şimdi menüye geldiğimizde artık orayı geçelim yavaştan. Neyi görüyoruz? Burada bir ana ekranımız var ve Pins Home Store olarak ayrılmış durumda. Türkçe seçeneğimiz Xbox One'da yok. Xbox 160'da biliyorsunuz Türkçe menü seçebiliyorsunuz. Şu anda Türkiye'de satılmadığı için Türkçe menüye es geçmiş durumlarda. Pins bizim pinlediğimiz şeyler. Yani bizim favorilerimiz arkadaşlar. Nasıl pinliyoruz? Xbox 360 Gamepad'in üstünde bir menü tuşu var. Menü tuşuna bastığınızda mesela Unpin var burada. Evet. Unpin'e tıklıyorum ve müzik uygulamasını pinlemelerden favorilerimden ayırıyorum. Favoriye bir şey eklemek istediğimde ne yapıyorum? Mesela mesajları ben buraya pinlemek isteyeyim. Üzerine geliyorum ve diyorum ki Home'a pinle. Gördüğünüz gibi Windows 8 benzeri bir yapıda Metro UI'da pinler gelmiş durumda.
Yani
hızlı bir kullanım
mevcut. Benzetebiliriz. Normal Windows'ta kullandığınız başlat menüsü nasıl uygulamaları arkadaşlar pinliyorsunuz, oraya tutturuyorsunuz. Xbox One'da da sol tarafa böyle bir pin kısmı koyarak aslında çok sık kullandığınız uygulamaları burada ulaşmanıza olanak sağlanmış.
İşte yerlerini falan bile değiştirebiliyorlar evet. İsterlerse şey var nerede o? İşte evet, multi-front falan evet. Var. Daha ileri taşıyabiliyorsunuz vesaire.
Evet bunlar güzel özellikler olmuş. Burada şöyle bir olay var. Mesela Launch diye bir şey görüyoruz. Bu oyunu çalıştıran bir özellik. Bir de aynı zamanda Go to Full Screen diye bazı uygulamalarda seçenekler var. Bu neden Go to Full Screen uygulamasını görebiliyoruz? Eğer çalışıyorsa uygulama arka planda biz onu tam ekrana doğru getirebiliyoruz. Yani buradaki şeyler değişebiliyor. Bunu da söyleyelim. Profilimiz her zaman burada kısa yol olarak eklenmiş durumda. Ve profile hızlı bir şekilde her zaman için geçiş
yani
yapabiliyoruz.
Hem arkadaşlar hem profil burada bulunuyor arkadaşlar. Başka bir yerden sesli komut dışında başka bir yerden ulaşamıyorsunuz.
Evet bu arada eskiden, elini kaldırdığın için de şeye geçtin. Evet, evet seni gördü ve elle Kinect'le kontrole geçtin valla. Buradan her şeye ulaşabiliyorsunuz sizinle ilgili. Yine mesajlarınızı görebilirsiniz. Archive'ınıza bakabilirsiniz. Game DVR'dan bahsedeceğiz zaten.
Burada bir yenilik olarak followers kısmı eklenmiş durumda. Hani siz eklemeseniz bile işte direkt olarak sizi takip edebiliyorlar ki orada Talha bir farkını söylemişti. Hani biri eklediği zaman size herhalde hiçbir şekilde...
Ya işte sosyal etkileşim zaten Major Nelson'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Biz de sitemizde haber olarak girmiştik. Sosyal etkileşimin Xbox 360'a oranla Xbox One'da çok geri planda kaldığını, arkadaşlarınızın ne yaptığını falan tam olarak göremediğinizi, arkadaş eklediğinde sizi konsolun uyarmadığını söylüyordu. Keza beni bir arkadaş eklemiş ama bu ekleme sanki sizi Twitter'dan biri takip ediyormuş gibi oluyor. Ancak mesela Twitter'da baktığınız zaman arkadaşlar işte Işık birisi beni takip ediyor falan diye ve şu kişi sizi takip ediyor diyor ve siz de geri dönüş yapabiliyorsunuz. Ancak Xbox One'da herhangi bir şekilde sizi ekleyen kişi o sırada Xbox One'ınız açık değilse tabii belirtilmemiş ve bazen şey olabilir mesela Mesut beni eklemiş diyelim ya ben seni ekledim sen beni niye arkadaş olarak eklemedin falan evet. Gibi bir problem oluşturabiliyor. Bu tarz zaten iyileştirmelerin önümüzde Mart ayında düzenlenecek olan güncelleme ile birlikte düzeltilmesi bekleniyor. Ama
ben
ne kadar etkili olur
bilmiyorum. Profil sayfasında şeyi sevdim. Reputation kısmı hani bar olarak göstermişler. Evet. Profil sayfası için oldukça şıkkı.
Ha ona da değinmek lazım mesela Ersin. Ben avatar ve profil düzenlemeyi Xbox 360'a göre kısıtlanmış buldum. Mesela Xbox 360'da hatırlarsın şey falan yapardın. Moddon olurdu. Evet. Asarım keserim falan derdin. Veya işte zaten avatarlar tamamen ön plandan silinmiş durumda. Avatarlarım yine var ama bunları ön planda göremiyorsunuz. Zira şeye baktığımız zaman, arkadaş listesine baktığımız zaman çok daha böyle oyun konsoluna yakışmayan PlayStation 4'te de benim eleştirdiğim bak mesela şu anda görüyoruz. Daha sade bir yapıya bürünmüş. Avatarlar yok. Evet. Böyle biraz canlı bir yapı var. O yok. Mesela Medal of Mod diyor benim ekleyen arkadaşım.
Mesela çok da hızlı bir güncelleme yapısı var. Assassin's Creed 4'e geçtiğinde Xbox 360'da burada feed sürekli güncelleniyor. Sürekli aktif bir feed var. Sürekli online bir feed var. Tabii yani sürekli güncelliğini de görebiliyoruz buradan. O hoş olmuş. Frens kısmında ise hani biraz evvel gösterdim izleyenlerimize siz konuşurken filtreleme seçenekleri çok hoşuma gitti. Çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Ve hızlı bir şekilde kim nerede ne yapıyor görebiliyorsunuz. Offline insanları görmemek zaten evet. Büyük kolaylık oluyor.
Favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz.
Evet.
Yani en azından mesela benim de listemde işte zaten yüzde sınırlıydı Xbox 360'da. ve işte 20-30 kişi online olduğunda oyun oynamak istediğim arkadaşı bulmakta zorlanıyordum. Ama böyle favori eklediğiniz zaman en azından direkt olarak mesela Talha benim favorim.
Mesela sen ilk 11'de evet. Her gün FIFA oynayan adamsın.
Evet,
ilk
onları direkt eklerdin. Evet.
Eklersin.
Mesela hani mesajlar kısmı da görsel olarak zenginleştirilmiş ve kullanımı kolay kart yapıya geçmiş. Birazcık elden geçerse burası 10 numara bir yer olacak. Burada Game Viewer'dan bahsetmek lazım. Şimdi PlayStation 4'ün incelemesinde söylemiştik. Yeni nesil konsol artık sürekli olarak oyunlarımızı kayıt altına alıyor. Xbox'ın da böyle bir özelliği var ama Xbox One'da biraz daha kısıtlama var. Nasıl kısıtlama var? PlayStation sürekli kayıt tutuyor. Yani sürekli olarak oyunu kaydediyor. Siz isteseniz de istemeseniz de daha sonra isterseniz bu kayıtları kullanabiliyorsunuz. Xbox One ise sadece siz isterseniz tutabiliyor. Yani Game Viewer'ı girip aktif ediyorsunuz. Ve sadece oyunun 5 dakikasını kayıt altına alabiliyor.
Son 5 dakikayı
evet.
Kayıt altına
alabiliyor. PlayStation 4 15 dakikayı kayıt altına alabiliyor. Bu geliştirilecektir diye düşünüyorum. Çünkü sadece yazımsal bir özellik.
Evet, ve şu an hani Xbox One'da Twitch desteğinin de olmadığını...
Mesela bir tane video açtım burada ama bu başka kliplerden bir tanesi. Burada diğer insanların kaydettiği klipleri görebiliyorsunuz.
Şey de söyleyelim, Twitch desteği Xbox One'a ilerleyen dönemlerde gelecek. Hani burada 5 dakikayla kısıtlanması bilmiyorum benim için iyi bir şey değil.
Burada şöyle bir enteresanlık var. Konsolu ilk aldığınızda arkadaşlar Upload Studios, şu anda Mesut'un kullanmış olduğu uygulamayı konsol içeriğinde bulamıyorsunuz. Game DVR konsolun kendisinin bir özelliği ama Game DVR'da oyun kaydedip bunu editlemek ve yüklemek istediğinizde Upload Studios istiyor ve ekstradan gidip onu indirmeniz gerekiyor. Çok enteresan. Niye konsolun içinde böyle bir uygulama yok da ekstradan gidip indirmeniz gerekiyor? Bana birazcık tuhaf geldi açıkçası. Ama bunun dışında zaten oyun videolarını oluşturma ve editleme üzerinde duracağız. Bana kalırsa Kinect'le birlikte gerçekleştirmiş olduğunuz özel sunumlar videolarınızı da özel bir hale getirmiş bence.
Evet, şimdi burada şundan bahsedelim. Start Editing dediğimizde PlayStation 4'te tek yapabileceğiniz şey videonun başlangıç ve bitiş noktasını seçmekti. Xbox One'da ise bildiğiniz bir video editöre sahipsiniz. Kinect'le başına sunum ekleyebiliyorsunuz, ses ekleyebiliyorsunuz, bitiş videosu ekleyebiliyorsunuz. Videoların sıralamasını değiştirebiliyorsunuz.
Efekt ekleyebiliyoruz.
Evet, gerçek anlamda bir video editleme özelliğine sahibiz. Gerçekten burası çok çok geliştirilmiş durumda. Mesela Picture'in Picture dediği kısımda siz altta konuşurken video devam etmeye başlayabiliyor ki burada Record VoiceOver dediğinizde videoyu izlerken bunun kaydını gerçekleştirebiliyorsunuz.
Hani şeyi söyleyebiliriz.
Müthiş özelliklere donatmışlar.
Hani diyoruz ya işte RAM 2 GB yazılım kullanıyor falan. Şu özellikleri görünce hani diyorsun demek ki bu özelliklerden dolayı kullanmaya başlamışlar diyorsunuz.
Mesela şey var. eklemek istiyorum. Normalde arkadaşlar oyun içeriğinde herhangi bir anlık bir şey yakaladığınızda, hoşunuza giden ve paylaşmak istediğiniz bir şey olduğunda Game DVR'ın açık olmasına gerek duymadan Xbox Record That dediğinizde son 30 saniyelik kısmı direkt olarak kaydetmiş oluyor. Ancak siz 5 dakikalık kısmı, hani o sondaki 5 dakikalık kısmı kaydetmek isterseniz Game DVR'ın uygulama olarak açık olması gerekli.
Evet, şu anda bir kayda başladık. Dead Rising 3'ün 2 saniyelik bir kaydını gerçekleştirmişim. Ben kendi adıma konuşayım. Bunun üstüne Kinect'len bir kayıt yapıyoruz ve kaydımız 2 saniyeden sıkıntılı, şeyli olduğu için, sınırlı olduğu için herhalde bitti mi?
Yok, şu anda şey yapmanız gerekiyor.
Evet, Start Record'a da bastım ama Stop a Kinect Clip ve herhalde başka bir şey de yok. Acaba çok kısa olduğu için mi Taha başlatmadı?
Şu an çünkü zamanla
olabilir.
İlerlemiyor.
Bir saniyelik klipten ne olacak?
Bir de şimdi mesela buraya kadar geldik, tamam, buradan nasıl çıkacağız? Tuşlara tıklıyorum, çıkmıyor.
Home tuşuna
bastığım zaman buraya geliyor ve arkada kalıyor bu stüdyo ve şu şekilde çıkıyor.
Ya bazı problemleri var. Yazılımsal problemleri var kesinlikle. Hata falan da alabiliyorsunuz arkadaşlar normal menüde gezerken de aslında. PlayStation 4'te biliyorsunuz çökme falan sorunları oluyordu. Xbox One'da da bu tarz anormal sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela benim karşılaştığım bir problem vardı. Xbox müzikte geziyorum, bir ara kendimi ekranda gördüm. Kinect beni çekiyor. Ya birazcık da ürperiyorsun ya, diyorsun kimler görüyor?
Niye bu sefer çekiyor değil mi
yani mesela? Mesela menü içinde geziyorum, bir ara bir o uygulama karelerinin birinde kendi kafamı gördüm. Canlı olur. Aa, ne oluyor ya falan oldum.
Tekrar milyonlara yayın yapıyormuşsun
yani
o sırada.
Çok enteresan birazcık
mesela
düzeltilmesi lazım.
Mesela şu an Kinect'ten bir kayıt gerçekleştirdim. Onu da söyleyeyim. Sen konuşurken Talha kaydettim. Microsoft'u bunu şimdi gönderiyorum. Diyorum ki bu record benim için 10 numara. Accept diyorum. Yani kabul ettim bunu. Şimdi burada trim özelliğimiz var. Bunu trimleyebiliyoruz. Yani trimlemek ne demektir? Nerede başlasın, nerede bitsin? İnanılmaz güzel görsel bir arayüzle
evet,
bunu yapabiliyorsunuz.
Çok hızlı bir şekilde
Çok işte hızlı yapıyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Tamam 5 dakikayla sınırlandırılmış ama genel olarak baktığımızda PlayStation 4'e göre çok başarılı.
Ve ince ayar da yapabiliyorsun orada analog sayesinde. Mesela hani çok saniye saniye...
Şunu söylemek lazım. Mesela true skin falan diyorsun. Burada mesela korku olabilir. Şey de eğer başına oyun videosu da eklerseniz arkadaşlar. Biz şu anda sadece Kinect'te kendi şeyimizi yapmış durumdayız. Görüntülerimizi çektik ama mesela bu baştaki kısma choose game DVR dediğimizde çekmiş evet, olduğumuz görüntülerden ekleyerek
2 saniyelik videosu başımıza
saniye zaten o ben sana söyleyeyim asıl sıkıntıyı o yapıyor genel
ya şöyle bir şey söyleyebiliriz. PlayStation 4'te 15 dakikalık bir kayıt yapıyoruz ama buradaki yapmış olduğumuz 5 dakikalık kayıtla daha fazla kişiselleştirme gerçekleştirebiliyoruz aslında.
Yani şey var diyebiliriz. Şimdi
PlayStation... Bu arada şunu söyleyeyim sözünü kestim Ersin. PlayStation 4'te sadece Facebook'a video gönderebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir engel. YouTube'a atamıyorsunuz. Evet. Herhangi bir şekilde bir diske kaydedip bunu almanız da mümkün değil. Ama burada SkyDrive'a gönderebiliyorsunuz. SkyDrive'a gönderdiğinizde cep telefonu, PC, tablet hiçbir şey fark etmeksizin bu videolara her an ulaşabilirsiniz. Bunu indirip YouTube'a da atabilirsiniz. Bence Xbox One'a ayıran önemli özelliklerden bir tanesi tabii. Yani videoyu size veriyor direkt.
Kayıt özelliğiyle ilgili hani Talhan dediği bir şeyi söylemek istiyorum. PlayStation'da 15 dakikalık çekiyorsunuz ama bunun içinde herhangi bir oynama çok zor olduğu için aslında anlatmak istediğinizi tam olarak anlatamıyorsunuz.
Şey var mesela.
Ama Xbox One'da mesela başına kendiniz koyuyorsunuz. İşte kendi konuşmanızı koyabilirsiniz. Sonra oyunun aksiyon kısımlarını hemen bölüp ekleyebilirsiniz. Hatta sonra da daha güzel böyle arka stüdyo falan koyup daha kişiselleştirilebilir bir görüntü koymanız mümkün.
Şey gibi olmuyor Mersin bu mesela. Herkes çekecek. Yani evet. Şimdi bu konsollar tabii ki yayıldıkça bakacağız ki Facebook'ta sürekli böyle bir paylaşımlar falan ama bunların birbirinden ayrı olmasının sebepleri sadece oyun içerisindeki oyuncuların yapmış olduğu etkileşim değil de başına sonuna koydukları sunumlar da etkili olacak diye düşünüyorum. Tabii herkes de sunum yapmak istemeyebilir kardeşim. Bana ne ya ben sadece yani bir de bölümü paylaşmak istiyorum.
Şey güzel hani bir korku oyunu oynuyorsundur. Arka planı ona göre seçersin tabii. İşte futbol oynarsın stadyum arka görüntüsü vardı.
Bu bir de işin güzel tarafı Upload Studios bir uygulama. İlerleyen dönemlerde Microsoft kanadından veya 3. partiden video editleme konusunda farklı uygulamalar gelebilir diye düşünüyorum ben.
Evet şimdi ben bir başka bir şey deneyeceğim burada. Diğer şimdi 2 saniyelik görüntü tam olarak izleyenlerin anlaşabileceği bir yere gelmemiş olabilir. Şimdi birkaç tane klibi birleştirip şey yapma seçeneğimiz var burada. Hani kendimiz de kaydedebiliyoruz bunları ki bu kendi kaydınızı yapabiliyor olmanız bence en büyük artılarından bir tanesi onu söyleyeyim. Yani Kendi videonuzu, kendi sesinizi voiceover olarak bir videonun üstüne ekleyebilmek müthiş bir şey. PlayStation 4'te bunların hiçbirine sahip değiliz. Umarız yazılımla eklerler ki yazılımla da eklemeyebilir. Sony'den bahsediyoruz yani bu tarafta. Şimdi birkaç tane burada video kaydı gerçekleştirdim. Umarım hepsini kaydetmemi istemez. Bu tarafa gelelim ondan sonra. Bir tane skin seçelim buna. Diyelim ki stadyum olsun. Stadyumda olalım. Evet bazen cihaz ağırlaşabiliyor. Mesela sadece skin seçtim ama...
Bazı uygulamalarda hiç girmeyebiliyor. Kalıyor sadece yükleme ekranında ve tekrar home'a dönüp uygulamayı kapatıp tekrar gitmeniz gerekebiliyor.
Evet şunlardan birkaç tanesini seçeyim sırf buraya şey olsun diye. Daha fazla kayıt yapmayalım. Ve nasıl bir görsel ortaya çıkacak hemen 2 dakikada bakalım.
Finish dediğimizde.
X'e bastığınızda da aslında upload etmeden önce X'e basarak play diyebiliyorsunuz.
O zaman öyle yapalım. X'e basarak play yapabiliyorsak X'e basıp play yapalım. Ve stadyumda şu anda gördüğünüz gibi izleyebiliyorsunuz. Kendimiz stadyumdayız. Konuşmalar var, geçişler var. Ya herhalde
mükemmel yani.
Daha iyisi olmadı. Bir konsol sonuçta, oyun konsolu yani.
Yani mesela içerisinde süper bir sunum oldu.
FIFA 14 için senin muhteşem bir sunum arenası olmuş diyebiliriz.
FIFA 14 demiş ki aslında hani ilk baş mesela dersin ki ya işte bu hafta attığın goller dersin. Sadece golleri çekersin mesela sevdiğin golleri. Stadyum görüntüsüyle birlikte mükemmel bir içerik.
Zaten mesela takipçilerimiz veya sosyal medyadan bizi takip edenler ben Facebook'ta geçtiğimiz günlerde Dead Rising 3 için bir kısa bir sunum yapmıştım. Sırf evet. Konsolu kullanma amaçlı. O da hatta şey ekledim. Oyun içeriğinde ben bir arabaya bindim yanlışlıkla atladım falan. Onu belirttim ekstradan. Arkadaşlar aslında ben böyle yapmak istemiştim ama böyle oldu falan diye ekledim. Çok değişik bir sunum çıktı ortaya.
Gerçekten güzel şeyler yapabiliyorsunuz ama şunun altını çizerim. Evet video editing mükemmel çalışıyor. Sadece 5 dakika kaydedebilmeniz bence ileride aşılabilecek bir sorun. Şu an için çok önemsenmeyecek bir şey. Çünkü 5 dakika kaydedip sonuçta böyle güzel klipler ortaya koyabiliyorsunuz ki YouTube'da baktığımızda o süper aksiyonların yaşandığı şeyler zaten 5 dakikayı geçmeyen önemli anlar.
Evet.
Ama canlı yayına gelince orada işte bir duvara tosluyorsunuz. Şu anda Xbox One'da canlı yayın yapamıyorsunuz
zaten. Twitch desteği henüz Twitch yok desteği ama yok. Gelecek yani onu
evet.
söyleyelim.
Şimdi bu aplikasyon kısmında bir Twitch TV görünüyor. Oraya da girip bir göstermek lazım hani nasıl yükleniyor marketinde. Bu Twitch TV sadece Twitch TV yayınlarını izlemeniz için yapılmış.
Şu anda evet herhangi bir yükleme
yapılamıyor.
Yükleme yapamıyorsunuz. Buradaki uygulamalara baktığımızda da birçok uygulama var. Şu anda halihazırda olan ve bence en önemlisi olan burada YouTube uygulaması. YouTube uygulamasıyla mesela bu PlayStation 4'te şu anda eksik. Direkt YouTube'dan videoları izleyebiliyoruz ve çok hızlı çalışıyor. Cep telefonunuzda eşlenik çalışıyor. Tabletinizdeki görüntüyü de Xbox One'ın üzerinden yani YouTube'daki görüntüyü aktarıp izleyebiliyorsunuz. Şimdi menüden bahsediyorduk. Bundan da bahsetmek lazım. Home butonuna bastım ve gördüğünüz gibi ortaya yapıştı benim YouTube uygulamam. Aslında burada uygulama çalışıyor.
Arka planda çalışıyor.
Evet, arka planda çalışıyor.
iPad'lerde falan gördüğümüz gibi hani uygulama alt tarafta kalıyor. O tarzda bir şey var burada.
Yani burada bir oyun dahi olsa oyun hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz gerçek multitasking. Gerçekten konsolda aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyorsunuz. Bu uygulamayı kapatmak istediğinizde ise ne yapmanız lazım? Bu güzel bir konu. Üstüne sağ tıklıyorsunuz menü tuşuyla beraber ve gördüğünüz gibi çıkış tuşu var. Çıkış tuşuna tıkladığınız anda o uygulama gerçek anlamda kapanıyor ve kapandıktan sonra gördüğünüz gibi sadece ikon hali menümüze yapışmış olarak kalıyor.
Bunu kapatmadığınız zaman arkadaşlar bazen hiç ummadığınız yerlerde cart diye YouTube karşınıza çıkabiliyor.
Şimdi uygulamaları çok fazla çalıştırıp kapatmadığınız zaman en çok yaşadığınız problem bu. Böyle alakasız bir yerdeyken şak diye YouTube uygulaması karşınıza geliyor. Anladığımız kadarıyla işletim sistemi multitasking yönetmeye henüz daha çok uygun değil. Çalışıyor mu çalışıyor, bir elden geçmesi lazım. Bir güzel bir güncelleme alması lazım adet.
Zaten menü sistemiyle ilgili herhalde şey de söyleyebiliriz. Tüm bu hani şeyler, özellikler uygulama olarak çalışıyor. Zaten bir uygulamaya girdiğinizde de o aradaki geçişi çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz.
Bir ağırlık yani bir var yani.
Profilinize giriyorsunuz, bir geçiş oluyor. Oradan işte arkadaşlarınıza bakmak istediğinizde bir geçiş oluyor. Mesajlarınıza bakmak istediğinizde
sürekli
bir geçiş oluyor.
Sürekli bir yükleme var.
Yani o hani tüm özellikler farklı farklı bir uygulama olarak işletim sisteminde yer edinmiş. Hani bir bütün blok olarak değil de hepsini ayrı ayrı uygulama yapmaları biraz menüyü geçişlerinde ağırlık yapıyor tabii ki.
Evet, buradan hemen Store'a da bir girip görüntüsüne bakalım. Settings kısmına falan gireceğim ama ilk önce bir Store'u da gösterelim. Biraz evvel zaten YouTube uygulamasını yüklemiştik. Aplikasyonlar kısmındaydık. Buradan hemen Apps kısmından tabii Store'a en iyisi şuradan gitmek.
O mesela, aslında aşağıdaki kısmı da belirtelim. Aşağıda arkadaşlar görmüş olduğunuz kısım, yani Mesut'un son kısa yollardan uygulama. Girmeye çalıştığı kısım son kullananlar. Son 4 tane uygulamayı orada görebiliyorsunuz.
Şimdi Store kısmı ana sayfaya sekme olarak eklenmiş durumda. Ve sekmeden isterseniz hemen hızlıca arama yapmanız mümkün hale getirilmiş. Ve burada 3 gruba ayrılmış. Aslında 4 grup pardon. Games, Movies, Music ve Apps kısmına ayrılmış durumda.
Hatta sesli olarak bile Forza Motorsport 5 dediğinde Bing üzerinden ulaşabiliyorsunuz marketten arkadaşlar Kinect aracılığıyla.
Ve kart yapı bütün alt menülerde de devam ediyor. Bu PlayStation 4'te de aslında gördüğümüz bir yapı. Büyük evet. büyük resimlerle oyunları öne çıkartıyorlar. Böylece oyun firmalarından da para alıyorlar aslında. Yapılabilecek bir şey. Şimdi Store'a girdiğinizde buradan oyunu tıklayıp satın alma olasılığına her zaman sahipsiniz tabii ki. Tıklıyorsunuz, oyun hakkında bilgiler geliyor. Bize demosu yüklü olduğu için bu demosu direkt play diyebiliyorsunuz, pin to home diyebiliyorsunuz ve buradan oyunun derecelendirmesini yapabiliyorsunuz. Birçok konuda burada derecelendirme seçeneği sunulmuş kullanıcılara. Kaç puanlar almış buradan onu görebiliyorsunuz. Ayrıca oyun hakkında da ufak bir bilgilendirme notu var.
Ya oyunun katalog sayfası gibi
evet,
olmuş.
Evet katalog yani sayfası
işte
gibi olmuş.
İşte,
ben bu arayüzü yalnız PlayStation 4'te çok daha fazla beğendim.
PlayStation 4'te çünkü oyunla ilgili neler varsa var. Yani oyun içi satın alma seçenekleri dahi oraya eklenmiş durumda.
Hangi arkadaşlarınız buna sahip, hangi DLC'ler evet. çıkmış, ne yapabilirsiniz, ne edebilirsiniz. Bence çok daha doygun bir içerik sunuyor PlayStation 4 bu konuda.
Şimdi burada dedik ki bunları satın alma seçeneğine sahibiz. Ama bir de ne var? Kod girme menülerimiz var. Burada kod girmeyi çok farklı bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun da üstüne duralım isterseniz hazır markete gelmişken. Mesela bir kod kullan diyoruz. Kod kullan dediğimizde çok enteresan bir şekilde Kinect açılıyor. Neden Kinect açıldı? Aslında buradan Kinect'e bakıp konuşayım. Görüntü ekrandayken aslında evet. tam bizim kameramız gibi de oluyor. Neden Kinect açıldı arkadaşlar? Çünkü kodu Kinect'ten de okutabiliyoruz. Şu an Ersin'in elinde bir kod var mesela.
Hemen şöyle çevireyim bakayım buradan kodu.
Evet ne kadar yüksek çözünürlükte. Yok algılamıyor. Birazcık daha yaklaştıracağız herhalde. Şöyle birazcık daha yaklaştırdığımızda ve şak diye aldı. Hızlı bir şekilde alıyor.
Evet çok hızlı.
Evet Kinect'te kodu yaklaştırdığınız anda artık bu tip kodları da cihazı okutup satın almışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani o 25
uyuz kodu girmenize gerek kalmadan 25 haneli uyuz kodları
girmeden. Bu müthiş bir özellik olmuş. Bu yenilikçi bir özellik olmuş. Kinect'i gerçekten inanılmaz verimli kullanıyorlar.
Yani şey bile yapılabilir. Hani mesela bu şu an Call of the Ghost arkadaşlar işte bundle olarak biz aldığımız için elimizde kod var. Ama diyelim ki internetten falan aldığınız zaman hani adam sana 25 haneli şey göndermez de belki de cep telefonuna bile şundan indirebilirsin mail olarak. Evet. Telefon tut, tableti tut. Direkt olarak kod girme derdinden en azından uzaklaştırmışlar. Kinect'in güzel bir özelliği
evet,
daha.
Evet, bu hızlı bir özellik olmuş. Şimdi aynı zamanda burada settings'e gireceğim ama daha öncesinde Snap özelliğinden evet. de bahsedelim. Snap isimli bir özelliğimiz de var. Şimdi multitasking dedik cihaza. Multitasking demişken hani önceliği bunu almak lazım. Snap özelliği nedir? Bakalım sesli komutumu yiyecek makina. Xbox. Xbox. Snap.
Şu anda ana sayfada olduğun için.
Evet, ana sayfada olduğum
aslında
için.
Aslında oyun içine girersek daha anlayışlı olacak.
Evet, zaten şurada olacak. Gözüktü. Evet.
Şunu da belirtelim arkadaşlar. Mesela Mesut Snap dedikten sonra ekrandaki yazılar yeşile döndü. Bunun sebebi şu anda Mesut bu yeşil yazıların herhangi birini okuduğu zaman İngilizce olarak tabii telaffuz ettiğinde etkileşime geçebiliyor anlamına geliyor.
Mesela bir unsnap edip buradan snap etmek daha yararlı olacak. Xbox. Xbox. Unsnap. Unsnap. Evet, unsnap ettim. Sesli komutu da biraz göstermek lazım. Evet. Yani bizim birkaç kez tekrarlamamız gerekiyor. Unsnap ettim. Şimdi tekrar snap dediğimde mesela anlayacak mı bakalım? Snap. Tabii ki. Xbox. Xbox. Snap. Biraz şey konuşmam lazım ya. Genizden böyle evet. tırtıklı konuşmam lazım ki öyle algılayabilsin. SkyDrive. Video. Evet, bu SkyDrive'da şansım olmayacağı videoyla devam ettim. Ne yapıyor? Evet, burada ne yapıyor Xbox? Multitasking arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane uygulamayı aynı anda çalıştırıyor. Burası Xbox video kısmı. Diyorsunuz ki full ekrana geç. Şak diye yandan full ekrana geçiyor. Windows 8'deki gibi. İki uygulamayı aynı anda görebiliyorsunuz. Biz yanda eğer Skype'ı çalıştırsaydık, Skype'da görüşme yaparken diğer uygulamaları da kullanmaya devam edebilecektiniz.
Evet, oyunda olabilir. Mesela Xbox One'ın şu anda en çok eleştirilen yönlerinden bir tanesi arkadaşlar. Eskiden Xbox 360'da Home tuşuna bastığınız zaman arkadaşlarınıza ulaşabiliyordunuz. Parti kurma olayı çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. Arkadaşlarınızı davet ediyordunuz vesaire. Şimdi bu arkadaş davet etme olayı, parti kurma olayı zaten yazılımsal
uygulama
bir yazılımsal bir problem zaten var ortada. Ama bunun dışında oyun oynarken mesela Xbox'a komut veriyorsunuz. Snap to party diyorsunuz. Parti açılıyor. Start a party diyorsunuz. Partiye diğer arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz. İşte zaten arkadaşlarınız o sırada size listeleniyor. İşte item 1, item 2, item 3 falan diye. Siz orada hangi arkadaşınızı istiyorsanız davet ediyorsunuz telaffuz ederek.
Aslında burada şöyle de gösterelim. Bir oyun açalım. Senin dediğini tam olarak gösterebilmek adına. Oyunumuz varken Snap modunu gösterelim ki tam olarak anlaşılsın. Şimdi menüde gezerken çünkü tam olarak bu görselinde ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Oyunlardayken bu arada menüler yavaşlıyor. Evet. Yani mesela o Xbox'ın ışığı falan. Xbox. Party. Party. Evet, gamepad'den tıklamak daha rahat olacak.
Yok, aslında party'yi gerçekten algılarken...
Show players. Show players. Player one.
Şu anda parti içindeki bir kişi algıladı. Evet. İstersen invite players de.
Evet, bu arada yani sesli komutla bayağı da bir gelebildik. Stop listening. Evet, stop listening dedik ve dinlemeyi de durdurdu. Ne yaptım? Oyun çalışıyordu. Multitasking'den bir parti oluşturdum. Bu da bana yetmedi. Bir kullanıcının da profilini tam ekran görüntülemek istedim. Ve buna geçtim. Ve geri döndüğümde tekrar oyun kenardayken gördüğünüz gibi. Ben yine oynamaya devam edebiliyorum.
Bu arada şey de söyleyelim, oyunla snap kısmını arkadaşlar home tuşuna iki kere basarak bu geçişi de çok kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz.
Evet, basalım ve buradan da oyundayken gördüğünüz gibi snap olarak da devam ediyoruz. Hatta şöyle basıp tekrar partiye gireyim, tekrar buradan basıp oyuna geçeyim. Multitasking güzel çalışıyor. Evet, yani güzel şimdi çalışıyor. Hakkını vermek lazım. Altyapıyı PlayStation 4 ile karşılaştırdığımızda burada PC'ye çok yakın bir yapı var. Tek bence dezavantajı aşırı karışık olması. Çünkü normal konsol kullanıcıları için bence bu yapılar birazcık fazla.
Ya yazılımla ilgili şeyi söyleyebiliriz. Hani programın başında da söyledik. İşte Microsoft çok köklü değişiklikler yapabiliyor. Hani PlayStation'da sürekli her hafta yeni güncelleme görüyoruz, yeni güncelleme görüyoruz. Hı-hı. Ama çok büyük atılımlar olmadığını görüyoruz. Ama Xbox işte mesela bir kış güncellemesi vardır, bir ilkbahar güncellemesi vardır meşhur.
Hakikaten mesela, ilk konsola ilkbahara getiriyor yani, evet, yani o derece.
Baharda bir güncelleme yapıyor, bakıyorsun kökten müthiş bir değişiklikler yapmış yani. Tamamen eski işletim sistemi gitmiş, yepyeni bir işletim sistemi gelmiş. Şu anki işletim sistemi aslında altyapı olarak güzel ama ulaşılabilirlik olarak çok sıkıntılara sahip. Ama Microsoft'un bu işletim sistemini ulaşılabilirlik anlamında muhakkak köklü bir şekilde değiştireceğini yani, düşünüyorum değil, hatta eminim yani.
Ben de kesinlikle o konuda eminim yani.
Evet, şimdi ana menüye döndük. Demiştik ki oyun çalışıyor diye. Dikkatle bakarsa arkadaşlar oyun animasyonunu görebilirler. Hatta buradan hemen bir başlayalım bir göreve. Görev devam ederken ana menüye yani, döneyim. Xbox. Unsnap. Evet. Multitasking'den de çıkalım. Stop listening. Evet.
Şunu da belirtmek istiyorum yeri gelmişken. Arkadaşlar şimdi şey diyebilirsiniz ya, ben bu konsoldaki her uygulama için kısa yolu bilmem gerekir mi? Zaten baktığınız zaman şu Featured kısmında aşağıda Tips and Tricks diye bir bölüm var. Burada 11 şeyde adımda, evet şu anda Mesut'un göstermiş olduğu kısım, 11 adımda size konsolu nasıl kullanabileceğinize dair detayları sunuyor. Bunun
kılavuz
dışında Mesut Xbox dediği zaman belki aşağıda dikkat etmişsinizdir. Voice shortcut, shortcuts diye bir bölüm var. Voice shortcuts dediğinde mesela Mesut aşağıda kısa yolları, yani bu telaffuz ederek İngilizce telaffuzla ulaşabileceği komutlara da ulaşıyor aslında. Böylece ya ben acaba ne yapacaktım falan demiyorsun. Sürekli olarak Xbox size şunu söyleyebilirsin, bunu söyleyebilirsin, buraya gidebilirsin aslında diye kısa yolları gösteriyor. Bu konuda da pek sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum ben.
Evet, mesela şu Voice Shortcuts'a bir girmeyi deneyelim. Xbox. Voice Shortcuts. Voice Shortcuts.
Görüyorsunuz.
Evet, aşağıda çıktı. Ve buradan mesela mute aslında böyle mi söyleniyor tam olarak?
Ama
telaffuzum
TV için.
Evet, gerçi TV
o.
için.
O
evet,
TV özelliği doğru. için olabilir. Farklı bir şey mesela, sign out falan diyebilirsin mesela.
Olabilir. Sign out.
Notification.
Sign out. Stop listening. Evet.
Kim? Evet. Şu an
sign out oldu. Ersin mi oldu?
Yok, şu an hangisinin
mesela
olması?
Burada bile,
evet, doğru.
Burada bile sesli komutla sign out yapabiliyorsun Mesut yani.
Xbox. Xbox. Sign out. Player 1.
Person.
Person 1.
Bu zaten Ersin'desin
yes.
ya.
Person 2. Sign out.
Evet, kolay bir şekilde.
Evet, kolay bir şekilde gidiyor. Aslında
güle güle
tamam. Ben de müsaade abi.
Aslında burada şunu söylemek istiyorum ben net bir şekilde. Tamam, sesli komutları algılıyor. Birazcık bence şeyle beraber sesinizi kalınlaştırarak konuşarak bu işi daha hızlı yapabilirsiniz
ama. Ücretsiz İngilizce kursu.
Ya şimdi sesli komutun gamepad'le yapabildiğiniz işten daha hızlı olması lazım.
Evet.
Tabii ki.
Ama gamepad daha hızlı. Yani ben o zaman sesli komut niye vereyim?
Ve şey var, hani normal bir sonuçta bu konsollar bir parti havası, hani arkadaşlarınızla toplanıp oynayacağınız şeyler. Ya birden
evet, mesela gürültü
sen,
olacak.
Sen mesela bir komut vereceğin zaman biz böyle bir çekiş
geriliyoruz burada.
Geriliyoruz ya, olacak mı olmayacak mı diye yani, bir şey.
O kadar komik ki 4 arkadaşınız orada konuşuyor. Ya arkadaş bir susun, komut vereceğim falan evet. demenize hiç gerek yok. Gamepad var zaten. Tıkır tıkır çalışın yani.
Bir de şu var yani. Oldu ki Kinect gerçekten de bu konuda muntazam iş çıkarıyor. Yine de sürekli olarak konsolunuzla konuşmak sizi ne kadar cezbeder? Mesela benim eşim dedi ki ya yeter dedi, ben
ya gerçi karşılık alsan güzel olur be Tal ha.
Başlayacağım yani, Xbox'a. Benim adım bu kadar telaffuz etmiyor.
Şöyle düşünsene, nasılsın dediğinde iyiyim abi sen nasılsın filan diye bir komut gelse
ya, yapay zeka olsa ya, Siri gibi olsa aslında.
Konuşmak bence öyle anlamlı. Yoksa komut filan bence saçma, neden? Zaten ben 2 dakikada gamepad'den tıkır tıkır gidiyorum. Ha buraya kısa yollarımı da atıyorum. Şakır şakır çalışıyor.
Burada
yani.
Aklıma şey geldi. Hani tabii ki bu firmalar her zaman böyle ilk teknoloji geliştirdiklerine biraz göz boyama amaçlı bazı videolar gösteriyorlar. Hatırlarsanız Kinect'in ilk versiyonunda bir video vardı, böyle çocuk geliyordu, bir ustayla konuşuyordu böyle sakalda falan.
Evet evet.
Hani karate falan. Oradan geri dönüş falan alıyordu. Hani öyle olsa belki çok mükemmel olacak ama hani o hayal olduğu için şu anda belli bir süre sonra böyle salonda kendi kendinize konuşunca hani Tavan'ın söylediği gibi içeriden birisi ya yeter artık filan. Burada bile konuşunca hani mesela siz dün oynarken konuşuyordunuz ben içeride sürekli siz burada Xbox bilmem falan.
Ya biz zaten sürekli Xbox derken bulduk kendimizi.
Yani. İnsanın başı ağrımaya başlıyor.
Şimdi bu ses istiyorsan. Kalınlaştırma olayını ben aslında dün çözdüm. Hani birazcık daha kalın konuşunca aletin anladığını enteresan bir şekilde. Demek ki bizim seste bir şey var yani tam uymuyor olaya. Ya da odadaki o arka yüklenen gürültüsü farklı bir şey.
Yani o işkenceye ızdıraba hiç gerek yok.
Biz dün şey yapıyorduk sürekli Taha'yla. Bir o Xbox diye bir ben Xbox diyorum. Bir o Xbox diye bir ben Xbox diyorum. Böyle bir kargaşa oluştu. Bir de şu var. Şimdi mesela arkadaşınız oyun oynuyor. Ersin'le Taha maç yapıyorlar. Ben de bunu trollemek istiyorum. Çok basit bir yolu var arkadaşlar. Arkadan Xbox diye bir sesleniyorsunuz. Chat diye menü görüntüleniyor.
Evet.
Yani bu inanılmaz sinir bozucu bir olay ki arkadaş gruplarında çok yapılacaktır. Trollemek inanılmaz kolay konsolu. Hatta her şeyi geçtim. Bir iş olmuştu, bir grafiksel olay gördük. Ben ooo mükemmel dedim. Şak Xbox menüsü açıldı.
Hatta farklı bir uygulamaya falan gitti. Evet. Çalıştı. Biz şey dedik mesela ne alaka? Acaba dedik biri bir şey söyledi. Aynı şeyi tekrar etti Mesut. Hani çıktık, oyuna döndük tekrar. Tekrar bir şeyler anlıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Ooo falan dedim işte. Orada bir tutturdum o senkronu. Öyle iki kere dediğimde aynı menüye girmeyi başardım. Alet böyle bir sapıtıyor ne dedin diye. Yani bu şu bir gerçek. Belli bir yerden sonra bazı kullanıcılar bu sesli komutları falan tamamen kapatıp hayatlarından çıkartmak isteyebilirler. Güzel bir şey, eğlenceli bir şey, tam şov.
Evet, haz veriyor değil mi?
Ama işe yaramıyor. Yani işe yaradığını çok kesinlikle söyleyemiyorum. Hatta sıkıntılar da yaratıyor. Buradan My Games ve Apps'e de girmek istiyorum. Şimdi çok enteresan bir şey var. Ana menüde birçok şey yapabiliyorsunuz. Ama Microsoft gitmiş, bazı şeyleri ard arda böyle tekrar etmiş. My Games and Apps de bunun aynısı yani. Ana menüdeki olan şeyleri bir daha burada görebiliyorsunuz değişik bir sırada.
Bütün gördüğünüz uygulama gibi, ve oyunların hepsini burada bulabiliyorsunuz.
Yani hepsi burada. Bu da ayrı bir menü olmuş. Hepsini başka bir yerden dolaşabiliyorsunuz. Bilmiyorum gerekli mi bu ya?
Yani çok gerekli
değil. Ben de ilk gördüğümde bunun manası ne acaba? Ne işe yarar falan demiştim kendi kendime.
Bu da böyle bir menü var yani onu da söyleyeyim. Bir de böyle bir menü var. Aynı menü. Buradan settings'e geçelim. Settings kısmı güzel olmuş. Neden güzel olmuş? Ben PlayStation'ın o yapısını sevmiyorum. Yani yazı falan. Bazen tam olarak o ekran ayarı neredeydi, ses ayarı neredeydi yazıyı kaçırabiliyorsun tabi. Tam
şöyle
olarak
bir
hoş değil.
Büyük bir liste var değil mi?
Evet.
En azından görünüm olarak hoş bir yapısı var.
Bu güzel olmuş gerçekten. Hatta bakın ailenizi falan da görüyorsunuz. Taha ile Ersin benim ailemde yer alıyor. Bunu da söyleyeyim.
Eyvallah.
Şey de var mesela Other People falan var. Gold Settings'te arkadaşlar misafir olarak gelen oyuncunun konsol içeriğinden nelere ulaşabileceğini, nelere ulaşamayacağını hatta bakın Create a Guest Key diyor. Evet. Onun için bir şifre bile ayarlayabiliyorsunuz. Mesela dediğimiz gibi konsol içerisinde neye ulaşıp neye ulaşamayacağını siz şifreyle karar verebiliyorsunuz aslında.
Mesela ayarlar menüsüne girdiğinizde de yine burada her şey olabildiğince anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir şekilde halledilmiş durumda. Ben ayarlar menüsünü sevdim. Ayarlar menüsü diyeceksiniz ki niye bu kadar önemli? Önemli arkadaşlar. Çünkü konsolun ses ayarını yapmanız gerekebiliyor, ekran ayarını yapmanız gerekiyor.
Kinect ayarını yapmanız gerekebiliyor.
Evet. PlayStation'da bunu yapamıyor musunuz? Yapıyorsunuz yani bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Onda da yapabiliyorsunuz. Hızlı
ama
bir şekilde
sunum tarzı.
Evet, bunun sunum tarzı daha çok hoşuna
burada
gitti.
Burada yalnız şeyi söyleyeceğim, ayarlara gelmişken hazır ondan da unutmadan bahsedelim arkadaşlar. Hani ayarları en çok kullandığınız yer özellikle Xbox One'da hard diskinize müdahale etmekti. Bütün oyunları direkt olarak işte ne kadar yer kaplıyor, demolar hepsini teker teker siliyordunuz. Fakat maalesef Xbox One'da hard diskinize müdahale etmenizi engellenmiş. En azından ayarlar kısmında toplu olarak bu şeyleri göremiyorsunuz. Bana göre hatta Xbox One'ın en büyük eksiklerinden birisi bu. Tamam hard diskiniz çok büyük olabilir, yeterli seviyede olabilir ama
aslında
bunlara müdahale edemiyorsunuz.
Bir şey söyleyeyim sana, yeterli falan değil abi.
Yani değil,
çünkü Blu-ray oyunlara geçiş yapmış durumda ve 500 GB bence çok
30
büyük
GB bir, falan bir oyun.
Zaten yani bir oyun 30 GB falan kısa sürede
ve buna müdahale edemiyor oluşunuz. Bana göre konsolun bile hatta en büyük yazılımın diyeyim konsolun demeyeyim yazılımın en büyük eksiklerinden birisi. Yani umarım yeni güncellemeyle birlikte
düzelir.
Bu sorunu hemen çözmeleri
lazım. Mesela yani multitasking'den bahsediyoruz. Multitasking'de şöyle bir şey yok. Aynı anda 4-5 uygulamayı indirin filan derseniz yok. Onları sıraya alıyor. İlk baştakinden başlıyor. Biz mesela konsolu ilk aldığımızda tuhaf gelmişti. PlayStation 4'te enteresan bir şekilde aynı anda download var. Yani aynı anda birkaç uygulamayı download ediyorsunuz. Ne oluyor? 50 GB'lık oyun download edilirken küçük bir oyun önceden download edildiği için oynayabiliyorsunuz mesela onu hızlı bir şekilde.
Gene öyle şey var tabii sağlanmış ki işte oyunu oynarken oynanabilir seviye geldiyse
evet,
direkt açıp oynayabilirsiniz.
Mesela biz Forza'da öyle yapmıştık geçen satın aldığımızda. Menüde en son olarak aslında Internet Explorer'a değinmek lazım. Çünkü yeni nesil konsollarda insanlar daha az tarayıcıya bağımlı kalmak isteyeceklerdir. PlayStation 3'ün bile tarayıcısını kullandıklarını düşündüğümüzde kullanıcıların doğal olarak
önemli bir yere sahip
olduğunu. Önemli bir yere sahip olduğunu düşünürüz o tarayıcı bile kullanıldığına göre. Şimdi burada PlayStation 4'ün hatasıyla başladık. Ne yapıyoruz? Soundlock'la direkt olarak sayfada kayabiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde kayışlar mevcut. Soundlock'la da fare imlecimizi hareket ettiriyoruz. Gerçekten PC'ye yakın bir deneyim sunuyor. Yakınlaştırmak için analoğa tıklamamız yeterli. Çok net, hızlı çalışan bir tarayıcıya sahibiz.
Ya en azından kısa bir süreliğine kullanacaksa tarayıcıyı çok rahat bir şekilde girip istediğiniz şeye bakabiliyorsunuz.
Evet ama derseniz ki ben daha gelişmiş seçenekler istiyorum. Nasıl kullanabilirim bunu diye. Şimdi adres barını açmışken buradan tabii ki adres barına iki türlü giriş yapabilirsiniz. Bir sanal giriş yapabiliyorsunuz. Bir de neyi kullanabilirsiniz? Şimdi biz smart glass var dedik. Cep telefonuyla bu cihazı kontrol edebildiğimizi söyledik. Yeni nesil bir cihaz, yeni nesil bir Windows Phone kullanalım bari. Elimizde Nokia Lumia 1520 var arkadaşlar. Snapdragon 800'de en son nesil 6 inç ekranıyla beraber. Harbiden çok değişik bir Windows Phone bu. Burada Xbox One Smart Glass'ı yükledik. Amerikan hesabınız varsa Windows Market'ten hemen yükleyebiliyorsunuz. Orada bir limitleme yok ama Android ve iPad cihazlarda Türkiye marketi için böyle bir limitleme var. Şimdi Smart Glass'ı çalıştırdığınız anda ekrana Smart Glass'ın menüsü geliyor. Normal bildiğiniz bu
Xbox menüsü.
Xbox menüsü. Yani orada bir değişiklik yok. Alt tarafta da bir tane çalışan uygulamayı gösteren bir küçük kutucuk açılıyor. Buradan ben bu menüyü kontrol edeceğim dediğinizde adres barı açık olduğu için direkt adres barında adres girme yeri aktif oluyor. Ve buradan ne yapabiliyorum ben? Adres giriyorum ve girdiğim adreste direkt olarak Xbox'ın menüsünde görüntüleniyor. Gerçek zamanlı olarak iki taraftan da takip edebiliyorum bunu. Yani tabletiniz varsa tabletten de kullanabiliyorsunuz ve işin güzel tarafı dokunmatik ekran belli bir yerden sonra touchpad'e dönüşüyor ve imleci buradan kontrol ediyorum. Scroll yapmak istediğimde çift parmağımı kullanabiliyorum ve çok ufak bir zoom girmek istiyorum mesela. Yine akıllı telefonlarda alışık olduğumuz pinch to zoom hareketiyle ya burada
çok güzel bir özellik olmuş.
Derece yapabiliyorum.
Yani. Herkesin elinde bir de akıllı telefon olduğunu düşünürsek kullanması çok keyifli.
Çok keyifli. Gerçekten mükemmel yapmışlar. Herhalde PC kullanımını gereksindirmeyecek en şey tarayıcılardan bir tanesi olmuş. Güçlü tarayıcılardan bir tanesi olmuş. Öyle söyleyeyim. HTML5 desteği de çatır çatır çalışıyor. Mesela video açıldı. PlayStation 4'te video izlerken birazcık tarayıcı yavaşlıyordu. Xbox One'da öyle bir şey yok.
Evet, çatır çatır açılıyor yani tabiri caizse.
Yani akıllı televizyonunuz da varsa bu tarayıcıyla beraber müthiş bir hale getirebilirsiniz. Burada bu uygulama tabii ki sadece tarayıcıyı değil, bütün Xbox menüsünü kontrol etmek için kullanılabilir.
Ve hani arkadaşlarınıza mesaj yazma kısmında da çok sık şekilde kullanabileceğiniz evet, özelliklerden birisine sahip
yani
Smart Glass.
Yani Smart Glass gerçekten Xbox One'la beraber mutlaka kullanılması gereken bir özellik. Bunun altını çizelim.
Ki şeyde
yani,
söyleyelim, bazı oyunlarda da bu Smart Glass'ı tabii kullanan şeyler var. Mesela harita gözüküyor, işte menüsü gözüküyor telefon üzerinden direkt olarak veya tablet üzerinden. Bu gibi detaylara da ulaşabilmeniz oyunlar açısından da en azından farklı bir
İleride
şey
çıkacak,
sunuyor.
İleride çıkacak sosyal ağ eklentileriyle birlikte Twitter, Facebook, Twitch'te aktif hale gelecek. Şimdi bakıyorsun Skype var, YouTube var zaten, evet. SkyDrive var, Internet Explorer'ı bu kadar etkin bir şekilde kullanabiliyorsun. PC, masaüstü PC deneyimini ev odasına taşıyor, oturma odalarına taşıyor.
Gerçekten öyle olacak. Menü arkadaşlar aslında anlatabileceklerimiz kadarıyla bunlar. Multitasking özelliği olan, hızlı geçiş sağlayan bir menü. Ben beğenmediğim kısımlarından bahsedeyim biraz menünün. Arkadaşlar bir oyun konsolundan bahsediyoruz. Oyun konsolunda açıkçası bir yerden bir yere giderken sesli komut var diyeceksiniz ama sesli komutun zaten yavaş çalıştığını ve Türklere çok uygun olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Komutları aklınıza tutacağınıza yani öyle bir şey gerek olmamalı. Komut olmamalı zaten. Bence yapay zekanın ayarlara gitmek istiyorum ne şekilde söylersem söyleyeyim anlaması lazımdı. Böyle bir şey yapmamışlar. Şimdi gamepad'le bir yerden bir yere gideceksiniz. Arkadaş çevir baba çevir. Yani bu kadar bir menü neden gereksinim olmuş? Neden bu kadar fazla ikon ekranımda listeleniyor? Ben bunu tam olarak çözemedim. Belki birkaç arka menüye bunu sıralasalardı. PlayStation 4'te o güzeldi mesela.
Evet. Üste katman geçiyorsun. Katman,
evet. Katmana geçiyorsunuz. Bir alt katmana geçiyorsunuz. Hızlı bir şekilde işinizi görebiliyorsunuz. Ayrıca çok statik, aşırı durağan bir görüntü var ve şurada net bir şekilde siz de görebileceksiniz. Menüdeki resimlerin kalitesi düşük. Yani yüksek çözünürlükte özellikle işledik ki bu videoyu net bir şekilde görün. Şu müzik kısmına bir bakın arkadaşlar. Ya bu GIF resim kalitesi ya. Bu nedir? Bu evet, benim de Next Gen bir konsol kullanıyorum. 320-240 fotoğrafı almışlar, işlemişler. Bari burası net olsaydı. Menüde hiçbir animasyon yok.
Yani menüde hani Xbox 360'da bile bir arka plana böyle bir şey koyardın filan.
Evet.
O bir topluk hissiyatı yaratırdı.
Hani bir avatarını görürdün, hareket ederdi yani, falan
evet,
filan.
Evet, ben onu söyleyecektim. Mesela parti olduğu zaman falan böyle evet, arkadaşların orada bir şeyler oynar falan. Şimdi mesela Friends'de partiye giriyorsun. Partide sadece böyle aynı bu şekilde kare kare hizalanmış. arkadaş fotoğrafları var yani.
Bir de şöyle garip bir olay var. Mesela Xbox 360'a da kamera bağlanabiliyor. Onun kamerası basit bir şeydi ilk çıktığında. Kinect'le de yapabiliyorsunuz gerçi. Ne vardı arkadaşlar? Kendi resminizi profil resmi olarak atayabiliyordunuz. Evet. Şimdi burada profil resmi atamada sadece seçenekler sunulmuş durumda.
Evet, dersinde biz zaten sen biraz menüyü kurcalarken ondan da konuşmuştuk. Yani genel olarak profilde bir kısıtlama var.
Evet.
Yani kendi yani modunu koyamıyorsun, bio'nu koyamıyorsun. Bu tarz içerikler yok. Yani şimdi Make One Avatar diyor ama bu avatarı zaten herhangi bir yerde görmüyorsun.
Sadece resim olarak konsolun karşınızda. Sadece mesela burada karşınızda. Avatarımı bile online hani hangi hareket yapacağını göremeden ilk önce bir hareket seçmemi istiyor.
Ya şey vardı eskiden Mesut, biliyor musun bilmiyorum. Benim Xbox 360'daki avatarda benim karakterim böyle kafası bulanık.
Evet, döndürdüğün zaman evet.
Nasıl oluyor başlıyor. Biliyor musun? Sürekli döndürdüğün zaman oradaki etkileşime geçiyordun ve karakterin kafası dönüyordu. Sen o sırada fotoğrafını çekebiliyordun.
Baksana bu karakter denli canlı bile değil. Tamam, şurada öylesine duruyor.
Yani bu denli bir etkileşim vardı. Burada seninkisi biblo gibi duruyor şu anda.
Yani aletin gücü daha fazla ama yapabildikleri daha az olmuş. Bu bana gerçekten biraz garip geldi.
Ya şeyi herhalde söyleyebiliriz. Yani yazılım olarak altyapıda güzel şeyler var. Özellikler gerçekten mükemmel özellikler var. Uygulamalar arası geçişi çok sıkıntılı. Ve kesinlikle bir acilen bir güncelleme yapılması lazım yani.
Bir serilik gelmesi lazım. Yani, evet. Mesela ben PlayStation 4'te neyi sevmiştim? Çıt çıt çıt oyundan çıkıyorsun hemen oradan menüye çok giriyorsun hızlı. Şak şak geliyor. Bunda hep bir animasyon var. Arkadaş sen animasyon koyacaksan uygulamadan uygulamaya geçişte değil de bir zahmet şuraya bir yere koy da bir hareket göreyim yani bu nedir?
Ve kutu kutu pense. Ulaşmak istediğin yere aslında ulaşırken zorlanıyorsun.
Yani. Evet zorla, her zaman zorlanıyorsun. Evet. Çok büyük resimler var, gereksiz büyüklükteler ve acilen buraya bir hareket gelmesi lazım. Bir şeyler olması lazım.
Yeni gelecek güncellemeyle Microsoft'un hatta burayı komple değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü şu anki görüntüsüyle sanki konsolun çıkışına yetiştirememişler gibi bir izlenim yaratıyor.
Ya Ersin yani kullanıcı diyecekler ama taktın ama ben şu resimlerin düşük çözünürlükte olmasına bile saçma buldum. Çok saçma yani. Çok evet. Gereksiz. Yani burada şu an 100 megabit internette 20 megabit upload'a bağlamış durumdayız cihazı. Evet. Ona rağmen resimler düşük çözünürlükler. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Xbox'ın donanımını tanıdık. Rakibiyle karşısında nerede olduğunu gördük. Daha sonrasında fiziksel özelliklerine değindik ve menülerine dolaştık. Şimdi oyun oynayacağız. Ama oyun oynama bölümünü ikinci güne sakladık. Bölüm 2 olacak o. Çünkü 1 saatlik bir inceleme, 2 saatlik inceleme gerçekten çok uzun olacak. Bizim
ve şey konusunda da sıkıntı oluyor. Hani video boyutu da çok uzun olacak.
Bizim yayına izleme, sokmamız da zor oluyor. Siz de izlerken sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Burada ilk bölümün sonuna geliyoruz. Umarız sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Olabildiğince cihazın özelliklerine değinmeye çalıştık. Görmek istediğiniz özellikler varsa yazarsanız bölüm 2'de bunları da hani ekstra olarak değinmeye çalışırız. Şimdilik bu kadar diyoruz. Bir sonraki gün incelemenin oyunlar kısmında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.